Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
Mutlu akşamlar diliyorum. Ben Can Küçük Yıldırım. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi güzel bir perşembe akşamı yaşayacağız diye düşünüyorum. Evet, şu anda devam eden karşılaşmalar var iddia bülteni içerisinde ve tabii gündem çok yoğun. Onu da belirtelim. Gündemin ana maddesi aslında bakarsanız akşam saatlerinde gelen, Yargıtay'dan gelen bir haberdi ve bütün gözler oraya çevrildi, öyle söyleyelim size. Neydi bu haber? Yargıtay 5. Ceza Dairesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak şeklinde ajanslar duyurdu. Ancak usul yönünden bozulan bir karardan bahsediyoruz. Beraat kararlarının değişmesi de beklenmiyor. Bunu da belirtelim. Yani ilk hukukçuların bize yaptığı, medyaya yaptığı yorumlardan çıkarttığımız sonuçlar bu şekilde. Yani bunun altından çok fazla bir şeyler çıkartmaya çalışanlar var. Sosyal medyada işte belliydi böyle olacağı diyenler var. Böyle enteresan yorumlar söz konusu olabiliyor. Ama hukukçular işin aslını anlatıyorlar. O yüzden de onlara kulak vermek gerekir diye düşünüyorum doğal olarak. Yargıtay'ın hükmü Aziz Yıldırım'a verilen beraatı etkilemeyecek diye haberler geçiyor. Onları da söyleyelim. Şöyle bir baktığımıza yani hukukçuların yaptığı yorumlar bu şekilde. O yüzden de tabii bu konuyla ilgili herkes kendine çıkarımlar yapıyorlar. Yani hukuk kökenli olmadığınız sürece bu tür karmaşık konularda çok fazla yorumda bulunmak ve hemen görür görmez bir şeyleri de hemen işte sosyal medya üzerinden eleştiri yapmak, şöyle acayip yorumlarda bulunmak vesaire gibi şeylerde dikkatli olunması lazım. Sonuçta bir hukuk davası devam ediyor. O yüzden de yorumlarda da itinalı olmakta fayda var. Evet, bekleyip göreceğiz, öyle söyleyelim. Kısaca bu iş biraz daha uzamış oldu. Senelerdir devam ediyor biliyorsunuz. Artık sonlandı dediğimiz, nihayete kavuşacak dediğimiz anlarda da tekrar bir şekilde aynı şekilde takip etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de artık bir şekilde sona ersin de, yani ne olacaksa hukukun verdiği karar hepimizin üstüdür zaten. Hukuk hepimiz için geçerli. O yüzden de bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Bu arada tabii Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrasındaki süreçte sürekli demeçler veriliyor, açıklamalar var. Ve Trabzonspor'da son sözü bugün yine Başkan Sayın Ahmet Ağaoğlu söyledi. Öyle ifade edelim. Ahmet Ağaoğlu merak edilen konuların hepsini yayıncı kuruluşta katıldığı programda ifade etti. Biz de bunları söyleyelim. Çünkü bu futbolda şike davasıyla ilgili hukukçular söyleyeceklerini söylediler. Sizi boğmak istemiyorum bu konuyla. Senelerdir zaten konuşuyoruz. Ama belli ki belli bir süre daha konuşulmaya devam edecek bu dava. dediğim gibi sonuçları hukuk söyleyecek, hakimler söyleyecek, hepimiz de dinleyeceğiz ve ne söylüyorlarsa herkes doğal olarak kabul edecek. Bekleyip görmek lazım. İntikal eden, hukukta bulunan bir davadan söz ediyoruz. Evet, Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu neler söylemiş? Şöyle bir göz atalım. Önemli açıklamaları da var Sayın Başkan'ın. Öncelikle ilk yarı değerlendirmesi yapmış kendileri. Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman üçüncülük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. Daha iyi olamaz mıydı? Daha iyi olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Bence de öyle. Daha da iyi olabilirdi. Çok daha kötü de olabilirdi. Zaten olasılıklar bitmez futbolda zaten. Bu yüzden seviliyor. Bu yüzden herkes takip ediyor. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralarda dahil olmak üzere kıyasıya bir yarış var. İlk yarı performansımıza 10 üzerinden 7-7,5 veriyorum. 7,5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu. Doğru söylemiş. Ben de Trabzonspor'un oynadığı futboldan keyif alıyorum. Yalnız bir özellikle son böyle 5-6 haftaya baktığınız zaman Trabzonspor'da bir hastalık da belirmişti. Ne o hastalık? İlk yarıda çok daha baskılı, çok daha gol arayan bir Trabzonspor oluyor. Ama skoru elde ettikten sonra özellikle ikinci yarının başından itibaren böyle bir 20-25 dakika boyunca takım öyle bir kendi kalesine doğru yaslanıyor ki yani rakip kim olursa olsun ablukaya alıyor Trabzonspor kalesini. Artık atıyorsa atıyor, atamıyorsa Trabzonspor bu 20-25 dakikayı atlattıktan sonra ya 2'yi buluyor, farkı açıyor, genel hatlarıyla söylüyorum, ya da maç o skorla bitiyor. Tabii 6-2'lik maçı falan karıştırmıyorum yani, öyle karşılaşmalarda aralarda olabilir ama dediğim gibi genel hatlarında benim dikkatimi çeken bir unsurdu bu. Ben bunun Ünal Hoca tarafından verilen bir direktifle yapıldığını düşünmüyorum Trabzon'da. Yani futbolcuların böyle bir inisiyatifi var sanki saha içerisinde. İlerleyen dönemlerde yani düzeltilmesi gereken en büyük aksaklıklardan bir tanesi Trabzon'da benim gördüğüm buydu. Evet, Bado Ndiaye transferinden bahsetmiş Sayın Başkan. Ndiaye ile prensipte anlaştık. Yarın kapa bildireceğiz. Satın alma opsiyonu var. Biz Sörloth'u da aynı şekilde aldık. Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Bunda çok büyük hak sahibi olduğunu düşünüyorum yine Sayın Başkan'ın. Yani Sörloth geldiğinde ya işte adını bilmiyoruz da şöyledir de böyledir de ama bir nokta transfer olduğunu bu futbolcu her maçında gösterdi. Gayet özverili. Genelde takımın içerisinde, ilk 11'in içerisinde, tabii sakatlıklar da bir şanssızlıktır sonuçta ama hani güçlü kuvvetli bir futbolcu, düştü mü kalkıyor, elinden geleni yapıyor. Topun nereye gideceğini daha önceden sezinleyebiliyor ki bir forvette olması gereken başlıca özelliklerden bir tanesi de bu olmalı. Yani golü koklayabilmeli. Bunların birçoğuna haiz bir isim. Fizik olarak da dediğim gibi güçlü, uzun, hava toplarında da etkili bir forvet, golcü. Ve o yüzden de Trabzonspor'da transferi kim gerçekleştirdiyse, kimler gerçekleştirdiyse tebrik etmek lazım. Evet, Ünal Karaman'la yolların ayrılması konusuna da değinmiş Sayın Başkan. Trabzonspor camiasının bir numarası diye bir kavram veya terim yok. Trabzonspor'un hizmetinde olan insanlar var. Bu sürece nasıl gelindiğini söylemeden önce şunları söyleyeyim. 8 Nisan'da göreve geldik ve Rıza Hoca ile 6 maçlık bir birliktelik vardı. Rıza Hoca ile yollarımızı ayırdık. Bir aylık bir süreçte hocamız göreve geldi. Sosyal, yerel ve ulusal medyada farklı isimler vardı. Sayın Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Biz Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimiz zaman destekleyenler oldu. Ancak çok ciddi bir şekilde eleştirenler de oldu. En son tecrübesinin Karabük'te olduğunu ve küme düşen bir takımı çalıştırdığı yönünde şık olmayan eleştiriler de oldu. Ünal Karaman geldiğinde Galatasaray maçının kazanılmasıyla birlikte o sene bu sene söylemleri başladı. O maçla başladı her şey demiş Sayın Başkan. 5-0'lık yeni Malatyaspor maçı bana göre Trabzonspor kulübünün dönüm noktasından biriydi. Yeni Malatyaspor maçından sonra hocamız en doğrusu benim istifa etmem demişti. Pazartesi gününe kadar bekleyelim ve sindirelim hocam, sakin ol dedim. Olaylar aslında o zaman başlamıştı. O zaman ki adım riskliydi. İki oyuncu Onur ve Burak Yılmaz hoca arasında tercih yapmamız gereken bir süreçti. Burada işin doğrusu tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla yolumuzu ayırmaktı şeklinde bir antiparantez açmış. Bunu yaparken de çok yoğun eleştiriler aldık. FIFA'dan da almış olduğumuz transfer yasağı vardı. Dış transfer penceresini açamıyorsak 1461'de oynayan futbolcular alabilmek için yoğun bir çabamız oldu. Hocamız transferlerin gerçekleşmeyeceğini düşüncesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak, ben görevi bırakayım şeklinde konuşması olmuş. Ünal Hoca'nın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hoca ile birlikte geçirdim. Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var. Bir de hocamızı yedirmeyiz diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz? Hocamız eleştirilerin altında kalıp AEK ve Krasnodar maçlarından sonra çok enteresan iki açıklama yaptı. Hocamız transferleri ben yapmadım dedi. Avdiyay ve Andusic dışında Ünal Hoca'nın tüm transferlerden haberi var demiş. Şimdi burada şu konuya değinmemiz lazım. Efendim, teknik adam mı yapıyor, yönetim mi yapıyor? Elbette yönetim de elinden gelen araştırmayı yapıyor. Bahse gireriz,
tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse gireriz devam ediyor.
Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi ne diyorduk? Bu transfer olayına da bir açıklık getirmemiz lazım. Şimdi yönetimlerin elinde kasada belli bir para var. Teknik direktör nerelere futbolcu lazımsa o mevkileri söyler. Ardından elinde bir liste vardır muhtemelen. Yani kafasında mutlaka kendisi de araştırma yapmıştır. Bazı futbolcu isimlerini de bildirir. Yani şunu şunu alsak daha iyi olur. Bunlar olursa daha katkısı olur şeklinde bir bildirim yapar. Sonrasında da yönetim alır kağıdı önüne. Bir de kendisinin belki gözlemlediği yönetim olarak ve scoutlardan gelen raporlara da bakar. Ve sonuçta elindeki para miktarıyla oturur pazarlık masasına. Hocanın istediği futbolcuları alabiliyorsa alır, alamıyorsa hocaya tekrar döner. Bak, elimde şu şu şu isimler var. Yani düşünür müsün hocam, bütçe olarak da bize uygun oyuncular diyebilir. Yani sonuçta efendim yönetim mi aldı, teknik adam mı aldı? Teknik adamın mutlaka haberi vardır diye düşünüyorum. Yani mümkün değil olmaması. Yani teknik adamın önüne gelir. Belki bazen ikilemde kalınabilir. Yani yönetim der ki biz bu futbolcuyu uygun bulduk fiyatına. Yani bizde de böyle eksiklikler var. Yani bunu alıp da bir değerlendirme yoluna gitsek nasıl olur şeklinde. Hoca da genelde hayır demez diye düşünüyorum bu tür tekliflere. Huyu suyu iyi, karakteri iyi futbolcular da bu şekilde de alınabilir sonuçta. Bir de şunu unutmayalım ki bizim kulüplerimizin %70'i 80'i maddi açıdan çok kötü durumdalar. Yani işin doğrusu bu. Gerçekten fena bir durum söz konusu. Ve hocalar da tabii ki gönüllerinden geçeni değil, cepteki paraya göre alışverişi yapmak zorundalar. Nasıl bir vatandaş cebindeki paraya göre hareket etmek zorundaysa kulüpler de artık bu durumdalar. Yani Beşiktaş'ın başkanını hep birlikte dinledik göreve geldikten 2 ay sonra. Neler açıkladı hatırlıyoruz. Yani neredeyse personelin parası dahil onunla geçtik diyor. Yani malzeme alacak 5 kuruşluk gelir kalmamış dedi. Yani bunu gerçekten hepimiz hatırlıyoruz. Bütün gelirler temlikli diyor Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi. O yüzden de yani kimi alacaksan, kime paran yeterse o çerçevede transfer alışverişini o şekilde yaparsın. Evet, devam edelim. Bakalım başka neler söylenmiş bu söyleşide. Ünal Hoca'nın serzenişleri transfer döneminde başladı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştiriler yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi. Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız söylemekte zorlandığım şeyler var dedi. Bunlar hocanın basın toplantısında söylediği ama söylenmemesi gereken şeyler. Bunları bana söyle, ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum. Şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerin etkisinde kalarak bu tip demeçler vermekten geri kalmadı kendileri. Sivas Spor maçının ardından futbol şube sorumlusuna ben ayrılsam iyi olacak demiş. Arkadaşlar hemen tepki göstermiş, hocam ne oldu diye. Ben Ünal Hoca'nın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti ne de görüşme yapıldı. Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Yani biraz önce benim anlattığım olay. Yani biz de aynısını söyledik. Yani sonuçta başkan, koskoca Trabzonspor'un başkanı da niye söyleyemesin? Yani niye bunda bir alınganlık olunsun? Ben de bunu anlamış değilim. Konyaspor maçı sonrası benim o kısmı okuduk. Kötü futbolun sorumlusu da benim diye konuşmuş Sayın Ahmet Ağoğlu. Burada yapılan da bir eleştiri var demiş. Ama iki aydır ben zaten bütün sorumluluk bende diye açıklama da yapıyorum demiş. Yani sonuç olarak başkan da bir şeyler söyleyecek herhalde. Şimdi koskoca bir kulübün başkanısınız. Kendinizi başkanın yerine koyun ya da başka başkanın yerine koyun. Mikrofonu uzatmışlar, maçı değerlendirin. Nasıl oynadı Trabzon? İlk yarıda başka bir Trabzon vardı, ikinci yarıda başka bir Trabzon vardı. Siz ne düşünüyorsunuz diye soru sorulduğunda yorum yok, teknik adamımız bu tür konuları yorumluyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Yani Türkiye'deki futbol ortamında zaten bu söylenmez. Yani başkanların önemli bir rol model olduğu bir futbol ülkesinden bahsediyoruz. O, burası Premier Lig değil. Orada belki başkanın suratını bile görmezsiniz ama burada bir teknik adamdan demeç alıyorsunuz. Bir başkandan, bir de birkaç yöneticiden, her kulüpte hemen hemen aynı. Futbolculardan, kendileri işte kulüp izin verirse, teknik adam izin verirse o zaman konuşuyorlar ki bunlar da özel röportaj şeklinde sadece hemen hemen yayıncı kuruluşa ya da devre arasında işte bir iki tane kanala konuşuyorlar. Onun dışında büyük takım futbolcuların pek bir açıklama yapmadığını da biliyoruz. 90'lı yıllarda bizim ortamımız daha güzeldi. Yani maç başlamadan bile yedek kulübesi içerisinde girip uzun söyleşiler yapabiliyorduk. Sahaya atlıyorduk falan filan. Tabii onun da karmaşası ayrı bir zor ve çetrefilliydi. Hem futbolcu için hem bizim için. Ama daha çok haber üretebiliyorduk. Daha çok futbolcular, teknik adamlar konuşabiliyordu. Zaman içerisinde değişti. Artık sosyal medyadan herkes konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor diyoruz ya. Hemen hemen öyle. Eli olan yazıyor daha doğrusu. Net bir ifadeyle söylemek gerekirse. Bazen de ciddi anlamda hadler çok aşılıyor. Yani ben her zaman haddimi bilerek bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Çok da fazla polemik olan konuları da yazmak istemiyorum. Çünkü herhangi bir rengin tarafı olarak yazmayı zaten sevmem. Ama objektif olarak yazdığınızda da birisinin eksisi ya da artısı birbirine tutmuyor işte bu ülkede. Ama buna saygı da gösterilmeyen bir ortam olduğundan dolayı bir yerin tarafı olsam aslına bakarsanız hiç değilse belli bir güruh beni daha çok takip edip destekler. Ama burada öyle olmuyor. Burada bir gün bir şey yazıyorsunuz, Fenerbahçeliler. Öyle değildi, böyleydi. Bir gün başka bir şey yazıyorsunuz, bu da Galatasaraylar. Başka bir gün Beşiktaş. Yani o yüzden de çok fazla böyle polemik konusu olan işleri girip de yazmak istemiyorum artık. İnsanın canı istemiyor. Ama dediğim gibi bir takımın yazarı ya da vesairesi olsam hiç rahatsız olmadan yazarım. Çünkü tarafım bellidir. Herkes de benim tarafımı bilir. Bu bir rahatlık sağlıyor yazan için. İşin doğrusu bu. Ama siz herhangi bir kulübün yazarı değilseniz, yani homojen bakıyorsanız bütün olaylara, daha objektif bakmaya çalışıyorsanız, o zaman dört bir koldan sizi yıpratmaya çalışıyor herkes. O yüzden de sosyal medyada herkes, yani herkes demeyeyim ama %60-70'lik bir kısım var diye inanıyorum artık. Birbirini öldürmeye hazır. Yani yazı olarak diyorum. Yanlış anlaşılmasın, öyle fiili anlamda değil. Yani bir şey olsun da o ona işte bir şey yazsın, ötekisi ona yazsın. İşte hani küfür olmasa da ağır kelimeler havalarda uçuşsun. Ben bunlardan hoşlanmıyorum. Hoşlanmaya da devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın. En güzeli. Ne Vedat söyledi. Herkes birbirinin canını daha çok nasıl yakarım, bu kelimeleri nasıl bulurum. Oturuyorlar sabahtan akşama kadar bununla uğraşıyorlar. En güzelini bulanın taraftarları altına yazıyor. Harikasın hocam, müthiş laf çaktın. İşte füzeydi, bilmem neydi. Ya, bıktık artık yani, öyle söyleyeyim. Yani ben bıktım şahsen. Sıkıntı veriyor bana. Ama haber alma açısından sosyal medya hala tabii önemini koruyor bizim açımızdan. Yani bazen bakıyorsun, yani bir yerde bir şey olmuş ama herkesten önce, belki bu işte uğraşan önemli ajanslardan bile önce pat diye sosyal medyaya düşüyor. Bu da size ayrı bir avantaj sağlıyor. Daha çabuk vakıf olabiliyorsunuz konuları. Evet. Sayın Ahmet Ağoğlu'nun söylemlerine devam edeceğiz. Birazdan tabii sizlerle tuttur.com'un maç listesine de bakacağız. Yine şöyle nacizane bir kupon hazırlarız sizlerle birlikte ve takip etme olasılığımız olan karşılaşmalara da birlikte bakarız yine. En son hoca başkan dahil herkes ayağını yere sağlam basacak demiş diye devam etmiş Sayın Başkan. Kayseri Spor maçından önce hoca yapmış olduğu toplantıda gidip de gelmemek var. Devam edeceksem başkan dahil herkes ayağını yere sağlam basacak demiş. Bu ifadeler hocanın ifadeleri. Peki bu ifadeleri kullanmaya götüren sürecin içerisinde yer alan aktörler kimler? Hocanın buna müsaade etmemesi gerekirdi. Kaptana görevi bırakacağını söylemiş. Kaptanımızsa burada bir şey yok demiş. Divan başkanı ve genel sekreterle görüştü. Kayseri Spor maçından sonra ben hocayla görüşmedim. Karşılıklı fesihte hocanın taleplerinin karşılanacağını söyledim. O gece benim telefonuma bir sürü tehdit mesajları geldi. Beni geçtim, eşime geldi. Bunlar da ne ayıp şeyler ya. Ben eşimin numarasını yıllardır ezberleyemedim. Birileri numarasını birilerine dağıtmış. İşte bunları yapanları da bulup çıkartıp yargı önüne çıkartmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu kadar da terbiyesizlik olmaz. Yani Sayın Ahmet Ağoğlu da Trabzonspor düşmanı mı? Geldiği günden beri kulübü ayağa kaldırmak için elinden geleni yapıyor. Bu nasıl büyük bir terbiyesizlik. Siz artık kendiniz hesap edin. Hepimizin eşi çocukları var. Bir hocayla sonuçta yol ayrımındasın. Ki hocayı getiren de kendisi. Zaman içerisinde sürtüşmeler, alınganlıklar olabilir. Birçok kulüpte yaşanıyor. Şimdiye kadar. Sonuçta şu an Fatih Terim'in arkasında olan Galatasaray taraftarı yine vardı. Ünal Aysal bir telefonla hocanın haberi yokken hocanın görevine son verdi. Fatih Terim o zaman efsanesi değil miydi Galatasaray'ın? Ama başkan görevine devam etti istediği sürece. Hatta ben o zaman da söylemiştim. Yani niye hiç kimsenin sesi çıkmıyor diye. Taraftarın sesi çıkmıştır elbette ama hani içeride şu anda mesela muhalefette olan Galatasaray yönetiminin şu anki mevcut yönetimi muhalefette olan kimseden de doğru dürüst bir ses çıktığını falan işitmedik o dönemlerde. Ben bunun eleştirisini yapmıştım o dönemde de hala da yapıyorum yani. Evet, başka neler söylenmiş onlara bakalım. Ankara'dan evet, sosyal medyadan birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Sayın Süleyman Soylu için Ankara'dan Ünal Hoca ile görüşmeye gidiyor denildi. Sayın Soylu o esnada ulusal bir kanalda ülkenin güvenlik durumunu konuşuyordu. Ya buna da çok güldüm gerçekten. Yani iyice abarttılar yani. İşte sosyal medya diyorum ya, bazen yani öyle bir saçma ve yalan şeyler bir anda gündem oluyor ki gerçekten komediydi yani. Ben de ilk gördüm. Ondan sonra Sayın Soylu'yu ben de yine bir haber kanalında gördüm. Hayret edilecek bir mevzu yani. Kulüp çalışanlarının maaşları ayın 1'inde değil 28'inde yatan bir kulüp haline geldik. Hocamız söylenmekte zorlandığım şeyler var diyor. Maaşları 6 ay ödenmeyen futbolcular ve o futbolcuları yöneten, açıklamalar yapan teknik direktörler var. Biz hocanın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. 24 saat onun yanındaydım. Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış İnsanlarla uğraşıyorlar. Biz nasıl bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Biz Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız. Evet, bence de başkana da çok fazla yüklenmemek gerekiyor. Hocayı da sevebilirsiniz, başkanı da sevebilirsiniz ama sizin en çok sevdiğiniz nokta kulübünüz olması lazım. Başkanla hoca ters düşmüş olabilir ama bir teknik adamla ters düşen herhangi büyük kulüplerden bahsediyorum. Bir başkanın istifa edip gittiği görülmüş mü? Vedat, sen gördün mü hiç bilmiyorum. Düşünsene, bir teknik adamla başkan birbirine ters düşmüş. Teknik adam gitmiyor ama başkan istifa ediyor. Ben teknik adamla anlaşamıyorum, kusura bakmayın görevi bırakıyorum diye bir olay oldu mu? Yani şimdi akıl var, mantık var. Yani teknik adamla anlaşılamıyorsa, sorunlar yaşanmışsa elbette ki çalışan konumundaki teknik adam gider. Ya kendisi istifa eder ya yönetim der ki hocam olmuyor böyle, sen bizden ayrı düşünüyorsun birçok konuda, yolları ayıralım der. Bahse gireriz, tuttur.com. Bahse gireriz,
tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse gireriz devam ediyor.
Evet, tekrar sizlerle birlikteyiz. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına devam edeceğiz elbette. Ama şöyle bir tuttura bakmak istiyorum. Öncelikle bir canlı sonuçlara bir göz atalım. Neler var, neler yok. Mısır Premier Lig'de Zamalek-Asvan karşılaşması henüz başladı. Golsüz beraberlik var. Maçta 6. dakika oynanıyor. Suudi Arabistan'da El-Wahda El-Reyat mücadelesi, Kral Kupası son 16 turu 45. dakika ve golsüzlük devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri yine golsüz iki karşılaşma, ilk 45 dakikaları tamamlandı. El Fujarah, Ajman ve Alain Halahli Dubai karşılaşmalarında gol yok. Bu akşam bu erken saatlerde genelde Arap Yarımadası'ndan Orta Doğu'dan karşılaşmalar var. Bunun da altını çizelim. Bir de tabii Kuzey Afrika'dan. Cezayir Ulusal Kupa son 32 turu 72. dakika, oran 3, Gris 1. Bir tek gollü karşılaşma bu var zaten. Geri kalan 4 maçta bir tane gol çıkmamış durumda. Basketbola baktığımızda Polonya'da ilk yarı Gora Basket 40, Slask 41. Bu da aslına bakarsanız oldukça sürpriz. İlk yarı oranı Gora Basket'in 1.20 idi. Düşünün yani nasıl bir sürpriz geldiyse şey olmadı. Ev sahibi önde bitiremedi ilk yarıyı. Onun dışında Çek Cumhuriyeti'nde Opsava 29, Nimburg 34, 5 sayılık bir fark. İkinci periyotta son 2 dakika 20 saniye. Maccabi Eşdot, ha bu arada bunlar iddiaya dahil değilmiş, abartmayayım. Ama Gora Basket dahil tabii, Slask'ta oynadığı karşılaşmada 40-41. Sürpriz bir sonuçta ilk yarı noktalanmış. Ev sahibinin kendi evinde yenilgisi yok. Rakipse çok skorer bir takım ama demek ki ev sahibi fazlaca isabetli şut çıkartamamış, öyle gözüküyor. Hemen şöyle bir tutturun, futbol bahis sayfasına bir girelim. Bakalım hangi maçlar var. 20.45'te mesela Alger Paradov karşılaşması, Paradov karşılaşması başlayacak. Benden size tavsiye, bilmiyorum ama biliyorsunuz bazen söylüyorum, genelde de pek de yanılmıyoruz ama yanıldığımız zamanlarda oluyor tabii. Eğer söylediğimiz zaten olsa bununla ilgili sadece şey yaparız. Söylemlerde bulunuruz, bırakır gideriz. Evet. Alger Paradu karşılaşmasında 2.5 gol üstü beklenebilir bana göre. 1.95 oranı var. Oran bazen insanları korkutabiliyor ama ben ilk önce kendi paritelerime göre bakıyorum maça. Daha sonra orana bakıyorum. O yüzden de oran beni korkutmuyor. Ama 2.30-2.40 olursa bazen tereddütte düşüyorum ama 1.95 beni korkutmaz 2.5 gol üstü için. Berkane Kuribga karşılaşması varmış. Berkane'ye baktığınızda kendi evinde hemen hemen hiç kaybı yok bu takımın. Öyle söyleyeyim. Neymiş? Fas Premier Ligi 9. hafta maçıymış. Berkane kendi evinde kayıp yaşamayan, yani hiç şu ana kadar yenilmemiş son 15 maçında. Ve 1-2-3-4-5 tane beraberlik, geri kalan full galibiyet var takımda. Rakip takıma bakıyoruz. Rakip takımda da ciddi anlamda deplasmanda sıkıntılı bir takım. Son şöyle 7 maçına baktığımda bir tane galibiyeti var. Genelde zaten bir golün üzerine çıkamamış hiçbir maçta, bu 7 maçta. Ve 2 tanesinde de hiç gol atamamış. Genelde beraberliğe yatan bir takım görüntüsü var. Becerebiliyorsa beraberliğe yatmaya çalışıyor. Berkane ligde lider. 11 atıp 4 yemiş. Kendi evinde 6 atıp 3 yemiş. Rakip deplasmanda sadece tek galibiyeti var. 3 gol atıp 3 gol yemiş. 2 de beraberliği var. Söylediğimiz gibi genelde beraberliğe yatmaya çalışan bir ekip görüntüsü var. 1.60'lık bir oranı var. Ama ilginçtir, İlk oranı açıldığında 1.20'ymiş. Değerli dinleyiciler, 1.20'den 1.62'ye kadar yükselip tekrar 1.60'a geri dönmüş. Biraz daha ufalmış şeyi. Bakalım neler var seçenek olarak, başka ne oynayabiliriz burada diye bakıyorum. Mesela ilk yarı bir gol gibisinden bir şey var mı diye bakayım tüm bahisleri işaretleyeyim. Evet, tüm bahislerdeymişim zaten. Galibiyet oranı 1.60. Çifte şans 1.0, 1.08 veriyor. Ona değmez. 1.5 üst ve 1'e 2.20'lik bir oran var. Bana göre iyi oranlar bunlar aslında. Yani bu risk alınabilir. Neden olmasın diye düşünüyorum yani. Çok da garip gelmedi. Tamam, kendi aralarında oynanan maçlarda şimdiye kadar çok fazla skorlu geçmişleri yok. Ama ve lakin bu sezonki görüntüsünde Berkane genelde kazanmayı bilen bir takım. Bir tane olmuşken ikinci de belki atılabilir diye düşünüyorum. İlk yarı sonucu 2.05 ev sahibine veriliyor. Hemen buldum. İlk yarı bir gole de 1.40 veriliyor. Bu da fena oran değil. Tabii 1.5 gole 2.65 oran var ama o çok kolay bir iş değil. Deplasman hangi yarıda daha çok gol atar onu da geçelim. Valla ben kafam yattı diyorum. 1.5 üst ve 1'e oynanabilir. 2.20'lik bir oranı var. Biraz da madem az karşılaşma var bu akşam. Bana göre çok riskli değil. Eğer ev sahibinin kazanacağı fikrinde birleşiyorsak daha doğrusu, o zaman 2 gol de çıkabilir bu karşılaşmada. Yani 2-1 de bitebilir, 2-0 da bitebilir. O yüzden ben 1.5 gol üstü ve 1'i işaretleyip 2.20'lik oranı oynamayı tercih ederim. Öyle söyleyeyim size. Biraz da hızlı olmam lazım. Bir tane daha maç vereyim. İçtiyse 3 maçla oynanıyor zannediyorum. Wydad karşılaşmasına bakıyorum şimdi. Wydad Casablanca. Ev sahibi takım genelde skorlu maçları olmuş. Rakip takımın da deplasmanda pek bir başarısı yok. Rekabette de yine Wydad Casablanca daha üstün gözüküyor. Bir kere kazanabilmiş seneler içerisinde. Neredeyse 10 senede. Rakip sahada Tetuan takımı Casablanca kazanır gözüküyor. İç sahaya baktığımızda 8 atıp 2 yemiş Casablanca. Dış sahaya baktığımızda 4 atıp 4 yemiş. 1 galibiyet 2 beraberliği olan Tetuan'la oynuyor. Casablanca'nın oranına bakacağız o zaman. Öncelikle bakalım. Wydad'ın oranı 1.55. Bana göre işte fena bir oran değil. Yine oynanacaksa 1'i oynamayı tercih ederim. Bu 3 maçı oynadığınızda 6.65'lik bir oran var. Bence denenebilir. Bir 21 maçı daha varmış. Onu da bir bakalım. Hemen şöyle bir analizine bakalım. Yok, buna girilmese de olacak maçlardan bir tanesi. Neymiş o zaman? Berkane maçı 2.5 üst dedik. Berkane maçı 1 ve 1.5 üst dedik. Alger Parado maçına 2.5 üst dedik. Ve Wydad Mogrep karşılaşmasına da yine maç sonu 1 tahmininde bulunduk. Diğer karşılaşmaya, Fas Ligi'ndeki maça tahminde bulunmadık. Alengirli bir karşılaşma gibi gözüme gözüktü. Ne oynasan gitmeyebilir bu maçta. Ama 22.45 ve 23'te 3 tane İngiltere'den, adadan karşılaşma var. Bunlarla ilgili daha güzel tahminler yapacağız. Elbette Cuma gününün bazı maçları da şu anda programın içerisinde gözükmekte. Mesela bizim gündüz en sevdiğimiz liglerden bir tanesi var. Melbourne Western United. Vedat da sever Avustralya ile ilgili, ben de severim. Ölü zamanda da genelde böyle, biz tabi yayıncı olduğumuz için genelde o saatlerde biz yayında olmadığımız için bizim için eğlenceli dakikalardır sabah ve öğle saatlerindeki maçlar. Orada öyle bir eğlence olacak ama ilk bakışta üst olabilecek bir karşılaşma olarak gözüküyor. Onu ifade edelim. Bir akşamki 3 maça da şöyle birlikte bakarız. Onunla birleştirebiliriz belki. Bir tanesi de oradan gelsin diyelim. Öyle değil mi? Yani 3 tane maçı bulup da 4. maçı da saat 11.30'u beklersiniz. Güzel bir oran yakalayabilirsek tabii bu 3 maçta. Ona göre harekette bulunuruz hep birlikte. Evet, hemen sosyal medyada da Aziz Yıldırım trend topiklerden bir tanesi oluvermiş. İşte biraz önce bahsettiğimiz mevzular maalesef hemen bu usulden bozmayı çok önemli işler olarak göstermek enteresan. Gerçekten bizim sosyal medyamız kadar herhalde futbol mevzusunu sürekli olarak trend topik yapan başka bir sosyal mecra var mıdır bilmiyorum. Ama bir gün merak ettim. Bu hafta içerisinde bir gireyim şöyle bir Avrupa ülkelerinin sosyal mecralarında neler konuşuluyor. Vallahi merak ediyorum Vedat. Bu hafta bir şöyle bir Fransa'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya bir gireyim. İtalya'yı fazla anlamam ama Fransa ile İngiltere'yi merak ettim. Yani bunlar ne konuşuyorlar acaba? Hani biz bu kadar enteresan şeylere saplamıyoruz. Ya siyaset var bizde ya spor namına bir şey var. Bir de zam gelirse zam haberi. Başka da hiçbir şey konuştuğumuz yok. Onda da zaten herkes birbirinin boğazını sıkmak için kaleme kağıda sarılır gibi işte eski zamanda klavyeye sarılıyorlar. Cep telefonları bilmem ne. Evet, Vedat da ağır bir şey söyledi. Kültür sanat var da biz mi konuşmuyoruz abi dedi. O da ayrı bir konu tabii. Onun da fikrine saygı duyuyorum. Var var da meraklı olan yok. Öyle söyleyeyim, çok fazla meraklı olan yok. Ya inşallah oraya doğru yöneliriz diyorum. Bahse gireriz, tuttur.com. Bahse gireriz,
tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse gireriz devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz. Hemen iddia bülteninde yer alan maçların skorlarına bir göz atalım. Ondan sonra devam edelim. Zamalek Aspan karşılaşmasında 32. dakika gol yok. Al-Wahda Al-Rayyad karşılaşmasında 51. dakika gol yok. Fas Ligi'nde maçlar başladı. Olimpik Safi, Hasanya, Berkane, Kurbika ve Wydad Casablanca Tetuan karşılaşmalarında şu anda gol yok ama zaten karşılaşmalarda henüz başladılar. Fraja Ajman mücadelesine yine gol yok 60. dakika. 58. dakikası oynanan Alayın Alahli karşılaşmasında ev sahibi takım 1-0 önde. Alger Paradu karşılaşması, bunda ne demiştik? Şöyle bir bakayım, size söyleyeyim hemen. 2.5 üst demişiz. Orana bakmayız, oynarız gözümüzü kapatıp dedik. Şu anda 0-0 ama henüz 15. dakika. Takdir edersiniz biraz beklemekte fayda var. Evet, şimdi 22.45'te başlayacağı için diğer maçlar. O yüzden de biraz daha yine gündemdeki konulara devam edelim. Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'nun bir iki paragrafı daha kaldı. Onu da tamamlayayım istiyorum. Başlayacak maçlar için kısa bir ara vermiştim ona. Evet, ne demiş başkan? Olaylar siyasi tarafa çekildi. Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var. Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etti. Yanlış mı yaptı? Bu Trabzonspor için yapılmış bir şey değil. Kulübün içine siyaset girdi deniliyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partinin mensubu? Hiçbir şekilde bu oyunun içine düşmeyeceğiz diye devam etmiş. O meşhur gece her şey bir anda patladı biliyorsunuz. Zaten Şota ile anlaşmışlardı dendi. Ben en son Şota'yla 2018 Ağustos'ta telefonla görüştüm. Vaka emeği alırken 5 dakika görüşünü sordum. Mustafa Denizli'yi de, Denizli'yle de anlaşmışız. Hoca ile en son bir cenazede 2-3 dakika bir araya gelmiştik. Erol Bulut için de Alanya Spor'la görüştük tabii. Hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı diyor. Espri de yapmış burada Sayın Başkan. Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor Kulübü'nün teknik direktörü Hüseyin Cimşir'dir. Hüseyin Hoca'nın altına 2-3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunun altını çiziyorum. Başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Eğer gerçek Trabzonspor taraftarı kulübün başarısını istiyorsa, maçlar başlasın da tribüne gidip takımı ıslıklayalım dediğim anda böyle bir refresh ediyor ya siteler. Öyle bir refresh aldık. Hemen tekrar kaldığım yere dönüyorum. Alayın maçı 1-1 oldu bu arada. Alger maçında henüz gol yok ama onu da sağlayacağız söyleye söyleye. Biliyorsunuz bazen de söyleyerek geliyor. Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin Hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor. Bir ya da iki transfer daha gerçekleşebilir. Defansa bir takviye olabilir. Bana göre Türkiye'nin en güçlü forveti bizde. Trabzonspor'un forvete ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Bence de yani orta saha da iyi gözüküyor. Sosa zaten bütün istatistiklerde başta Süper Lig'de. İleri uçtaki isimlerin de hepsi iyi oynayan futbolcular. Özveriyle oynayan oyuncular. Vakayemesi işte Sörlot'u, Abdülkadir'i yani gerçekten Yusuf'u ilk başlarda fazla çalıma giriyor, zamanda pas atmıyor diye eleştiriliyordu. O da uyum sağladı zaman aldığı kesimlerde. Yani sonuçta başkanın fikirlerine katılıyorum. Yani savunmaya bir takviye olabilir. Orada zaman zaman uyumsuzluklar yaşanıyor. 12 milyon lira transfer bütçemiz var demiş başkan. Trabzonspor'da çok sık tekrarlanan bir cümle var. Kasada, masada ve sahada güçlü Trabzon. Trabzonspor masada güçlü. Masada güçlü olmasaydı %30-40 olayının dönmesi mümkün değildi. Trabzonspor sahada da güçlü. Çok daha iyi olamaz mıydı? Trabzonspor kalibresindeki bir takımın kaybetmemesi gereken 13-14 puanlık bir kayıp var. Kasamızsa şu an para dolup taşmıyor ama artık kapımıza acize gelen insanlar yok. Bunlar çok çabuk unutuldu. FIFA ve UEFA'da bir tane dosyamız yok. Oyunculara bir kuruş borcumuz yok. Devre arası transferi için 12 milyon lira da bütçemiz var demiş Sayın Başkan. Ben şahsen en önemlisinin şu dönemde bir kere kasada güçlü olmayı olarak düşünüyorum. Elbette diğerleri de önemli ama kasada güçlü olmayan ne masada güçlü olabilir ne sahada güçlü olabilir. Bence artık öyle bir devirdeyiz ki hani maddiyatın ne önemi var deyip de hiçbir şey yapabileceğimiz bir dönem değil maalesef. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştı. O yüzden de eskiden belki iki dudak arasından çıkacak sözler senet kabul edilirken şimdi senet veriyorsunuz, adam ona bile şüpheyle bakıyor. Başkanın dediği gibi kulübün kapısına gelenler, birikenler, biliyorsunuz takım otobüsüne hacizler vesaireler, bunların hepsi yaşanan şeyler. Birçok kulüpte yaşanan şeyler ve birçok köklü kulüpte neredeyse futbolcusuna öğle yemeği dahi çıkartamayacak durumlara düşmüş vaziyette bu ülkede. Bunlar da unutulmamalı ve onun için de ilk önce kasada güçlü olmak lazım ve bundan sonrası için de çok iyi denetlemeler lazım. Yani hem federasyon hem UEFA öyle hadi ne istiyorsanız yapın, ondan sonra bütçeyi bir şekilde denkleştirin. Tamam, kağıt üzerinde denkleşiyor ama dediğim gibi sonra Sayın Ali Koç geliyor diyor ki bize söylenen 300'dü çıktı 500. Sayın Ahmet Nur Çebi geliyor bir kuruş kasaya giren miktar yok diyor. Yani kendimizi zor çeviriyoruz. O halde aldık kulübü diyor. Yani bunların bir daha yaşanmamasını Umuyoruz, talep ediyoruz yetkililerden çok daha sıkı denetlemeler, limitler olsun. Yoksa bu işin sonu belli yani. Evet, Sosa ve Novak konusuna da değinmiş başkan. Sosa ve Novak'a Trabzonspor Kulübü'nün ödeyebileceği en yüksek rakam önümüzdeki senelerin limitleri göz önünde bulundurularak önerildi demiş. Sosa'nın ve Novak'ın sıkıntısı olmadığını biliyorum. Menajerleri biraz menajercilik oynuyorlar. Onları da biraz serbest bıraktık. Biz gerçekten çok iyi rakamlar önerdik. Kulübün imkanlarını sonuna kadar zorladık. Yabancı oyuncular özellikle biraz fazla menajerlerin yörüngesinde kalıyor. Bu da doğaldır. Yabancı bir ülkede oynuyorlar. Menajerlerine her türlü güvenmek zorundalar. Kendilerini menajerlerine teslim ediyorlar. Finansal olarak sıkıntı yok. Sosa'ya 2, Novak'a 2 artı 1 veya 3 de olabilecek sözleşme önerdik diyor Ahmet Ağoğlu. Gerçekten de ikisi de önemli ve değerli futbolcular. Trabzonspor içinde önem arz eden oyuncular. Süper Lig'inde kaliteli oyuncular bunlar. Ve son paragrafa geldik. Biz ikinci yarı Storich'le devam etmek düşüncesindeyiz. Menajerinden teklif geldi. Kulüp ismi söylemedi. Son Kayserispor maçında 40 metreye attığı pas var. Önemli bir oyuncu. Yeteri kadar verim alamadık doğru ama ikinci yarı çok farklı bir Storich'i izleyeceğimiz yapıyı izleyeceğiz. Yapıyı bozmak istemiyoruz. Giden oyuncu olabilir ama verimsiz olarak şey olacak veya çok daha verimli oyuncu gelmişse verimsiz olarak nitelendirilebilecek oyuncular olabilir diyor. Hüseyin Hoca'nın raporu dahilinde gönderilebilir şeklinde dipnot vermiş Sayın Başkan. Ve şunu da söyleyeyim, Sturic'e evet Premier Lig'den de teklifler olduğu yazılıp çiziliyor. Burada biraz daha kendisini verdi ama onun kalibresi çok daha yüksektir. Burada daha da çok süre alıp performansını yükseltme şansına sahip. Devre arasında giderse de gidebilir. Yani Trabzonspor'da 90 dakika sürekli mücadele eden oyuncular arasında değil. Ama tabii onun tipinde bir oyuncu tekrar takıma kazandırılması gerekir böyle bir durumda. Sonuçta tabii futbolcunun kendi isteği de çok önemli burada. Belki der ki ben evime dönmek istiyorum, artık orada mücadele edeceğim, sağ olun ben burada kendimi buldum az çok diyebilir. O zaman da zaten burada kalmak istemeyen futbolcuyla devam etmeye çalışmak en zoru ve en kötü seçenek olur. Gitmek isteyeni tutmayacaksın işin doğrusu. Gidecek. Orada artık ya başarılı olur ya başarısız olur ama sonuç olarak kesinlikle ve kesinlikle tutmayacaksın. Bu arada 2.5 gol üstü olur. 1.95'e aldanmayın dediğim karşılaşmada Alger 1-0 öne geçti. Maçta 24. dakika. İyi gidiyor. Azar değmesin diyelim. Zamalek'te 1-0 yaptı Asfan karşısında skoru, onu da belirtelim. 43. dakika Zamalek 1 Asfan 0. Bu Zamalek takımını ben birazdan merceğe aldım Mısır Premier Ligi'nde. Genelde bu takımın maçlarını takip ediyorum. Tabii rakibe göre ama kendi sahasında fena oynamayan bir takım benim izlediğim kadarıyla. Tabii şey oturup da çıplak gözle izlemiyoruz. Yani skor ebabında takip ediyorum. İstatistik ebabında takip ediyorum. Vardır böyle herkesin kafasında takımlar. Bu takımda genelde gol bulabilen bir takım görüntüsü var. Enderdir yani gol bulamadı. Özellikle kendi evinde gol atabilen bir yapıya sahip. Çünkü Mısır Premier Ligi de genelde kısır bir lig olarak görüyorum. Burada öyle gol atabilen takımlar önemli. Bunları takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, Cezayir 1. Ligi'nde de Alger güzel bir dakikada, henüz 26. dakikada 1-0 önde Paradu karşısında. Alay'ın maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. Diğer maçlara bakıyorum. Fas Ligi'nde bir tane bile gol yok. 15. dakikalar geride kalıyor. 3 karşılaşma oynanıyor bu ligde. Ve henüz gol sesi çıkmadı. Al-Wahda Al-Rayyad karşılaşmasında da yine golsüzlük devam ediyor. Bakıyorum basket maçlarına. En sonunda Gora Basket 67-59 öne geçmeyi başarmış Slask karşısında, ama gerçekten enteresan bir mücadele. 2'den 1 oluyor ki onun da oranları yüksektir tabii basketbolda. Hele ki Slask'ın hiç favori gözükmediği bir karşılaşmada ilk yarıyı önde bitirmesi. Tabii ilk yarı oynayan, birden bir oynayanlar için de ayrı bir kabus olmuştur diye düşünüyorum. Ama işte kısmet, bazen baskette böyle gününde olmuyor takımlar. En son burada hatırlayacaksınız, son programda Büyükçekmece Basket'te Fenerbahçe Beko'yu izlemiştik. İlk çeyrekte 10 dakikalık sürede Fenerbahçe gibi o kadar kaliteli kadroya sahip bir takım, ligin son sıralarında yer alan Büyükçekmece karşısında 10 dakikada 9 sayı kaydetti ilk çeyrekte. Yani hiç olacak iş değil normalde, ama oluyor. Sonradan açıldı, uçtu gitti. İkinci yarı zaten Fenerbahçe şov yaptı, fark dağıttı, ama yani işte ilk yarıda durum böyle olmadı. Evet, Kızıl Yıldız 18-11 önde Bayern Münih karşısında. Birinci çeyrek oynanıyor. Zalgiris 16-11 geride Maccabi Tel Aviv karşısında. Bu da yine bir basketbol mücadelesi, onu da belirtelim. Bir yandan da karşılaşmalara bakıyorum, neler var neler yok, hepsini takip etmeye çalışıyorum. O yüzden de duraklıyorum bazı zamanlarda, kusuruma bakmayın. Evet, şimdi nereye bakacaktık? Evet, bir gol daha gördüm biraz önce, onu da ileteyim sizlere. Evet, iki maçta daha gol var. Berkane 1-0 önde rakibi Kurbisa karşısında. Bu maça da oynadık sanki sizinle beraber. Şöyle bir bakayım hemen, hatırlayalım. Bahse gireriz, tuttur, tohta ko. Bahse gireriz, tuttur, tohta ko. Tuttur.com sunar, bahse gireriz.
Tuttur.com'un sunduğu bahse gireriz devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz. Berkane 1-0 öne geçmişti. Biz 3 tane tahminde bulunmuştuk sizlerle birlikte. Alger maçına 2.5 üst demiştik. 1.95 oranı vardı. Ve 30. dakika 1-0 önde ev sahibi takım. Berkane maçına ev sahibi kazanır ve 1.5 üst vermiştik. 2.20 oranı vardı ve şu anda ev sahibi 1-0 önde. Bir de Wydad karşılaşmasına oynamışız. Ona da ev sahibi kazanır demişiz sadece. 1.55 oranı var. Toplam bu kuponun 3 maçlık kuponun 6.65'miş oranı. Ve şimdi hemen şeye de bakacağım. Wydad'a da bakacağım. Size söyleyeceğim. Wydad Casablanca. O maç 0-0 devam ediyor. Berkane biraz önce belirttiğim gibi 1-0 önde. Olimpik Safi Hasanya bu maça dokunmasak da olur demiştim, hatırlarsınız. O da 0-0 devam ediyor 21. dakika. Zamelek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Asvan karşısında. Al-Wahda Al-Rayyad karşılaşmasında gol sesi yok. Maçta 69. dakika geride kalmak üzere. Birleşik Arap Emirlikleri ilk yarıda sustu. İkinci yarıda goller yavaş yavaş gelmeye başladı. 75. dakika Alayim 1, Alahli Dubai 1 mücadele sürüyor. Al-Furaja 0, Ajman 1 oldu. Bu maçta da 77. dakika oynanıyor. Algerse yine bizim oynadığımız karşılaşma 1-0 önde Paradu karşısında. Yavaş yavaş şu geride kalan maçlara biraz bakalım isterseniz sizlerle birlikte neler kaldı. Derby County Barnsley karşılaşması var. Swansea City, Charlton ve Liverpool, Sheffield United mücadeleleri yapılacak. Saat 22.45'te iki maç. Liverpool maçı ise saat 23'te. Bu şu saat sorununu bir aşsak ne güzel olacak. Gerçekten o kadar geç oluyor ki işte ertesi günü iş güç. Yani takibi de zor oluyor. İzlemesi de normal işte mesai yapan vatandaş için oldukça zor. Ki normalde de belki %80'imiz %90'ımız bu tür mesai işlerinde çalıştığımız için bu saat dilimleri özellikle majör ligler, Avrupa'daki majör ligleri takip etme açısından çok zorluyor bizi. Ne yapalım? Yazı bekleyeceğiz yine galiba. Gözüküyor. Evet. Derbi maçıyla bir giriş yapalım. Derbi Barnsley karşılaşması. Özellikle son 3 maça baktığımda hep üst skorların elde edildiği karşılaşmalar olarak gözükmekte. 4-1, 2-1, 2-1 bitmiş derbinin evindeki son 3 maç Barnsley ile oynadığı maç istatistiklerine de şöyle bir göz atalım hep birlikte. Bakalım orada ne gibi bir veri çıkacak karşımıza. Barnsley deplasmanda özellikle şöyle bir son 10-12 maçına baktığınızda berbat bir görüntü. Yani ciddi anlamda çok kötü bir görüntüsü var. Bu kadar maç içerisinde bir tane kazandığı karşılaşma var. Millwall deplasmanı 2-1 ile kazanmış. Onun dışında 3 beraberlik, 8 tane de yenilgisi var. Peki bu maçlarda kaç tanesinde gol kaydedebilmiş deplasmanda? 6 tanesinde gol kaydedebilmiş. Geri kalan 6-7 maçta gol dahi atamamış. Derbi ise evinde en son Charlton takımını yenmiş 2-1'lik skorla. Millwall'a ne kadar ilginç, bakın Barnsley deplasmanda hemen hemen hiç kazanamayan takım gitmiş deplasmanda Millwall'u yenmiş. Derbi evinde iyi görüntü veren takım gelmiş kendi evinde Millwall'a 1-0 yenilmiş. Ha, buyurun size istatistik işte. Yani sırf istatistiklere değil, dediğim gibi hislerinize de mutlaka güvenin arada. Yani içinizden nasıl geliyorsa o şekilde oynayın. Yani rakamlar her zaman bir şey ifade etmiyor işte. İki şeyi söyledim size, iki takımın durumunu. Son iki haftada oynadıkları, son üç hafta içerisinde Millwall takımına birisi deplasmanda yeniyor. Hiç galibiyeti yok, deplasman galibiyeti 12 maç. Diğeri de kendi evinde yeniliyor. Onun da son yenilgisi Ağustos ayında. Düşünün yani. Kendi evinde oynadığı maçlarda. Neyse biz tekrar bakalım rakamlara, güvenelim biraz da ama tamamen de teslim olmayalım bunlara. Kendi evinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane maçına bakıyorum. Son 11 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi ve geri kalan maçlar galibiyet olarak noktalamış derbi. Belli ki bu maçta da favori gözükmekte ama sakat durumlarına da bakalım. Bu tür liglerde biliyorsunuz sakatlık raporlarına da bakmak lazım. Cezalı raporlarına. Evet, 22 maçta ilk 11'de forma giyen Tom Lawrence kart cezalısıymış. Forvet mevkinde görev yapıyor. Şu ana kadar da 5 golü varmış. Ama başka golcüleri de var takımın elbette. Bunlarda bir problem yok. Onun dışında çok süre alan yine bir savunma oyuncusu var. O da kırmızı kart cezalısıymış. Tabii böyle etkenler de var. Yani onu da belirtmemiz gerekiyor. Ne derece etkiler takımı, bunların tahminini yapamıyoruz ama dediğim gibi kendi evinde daha güçlü gözüken bir derbi var. Her iki takım da çok matah durumda değiller zaten. Derbi 17. sırada, Barnsley'de sondan bir önce 23. sıraya oturmuş durumda. İç saha maçlarına baktığımızda derbi 8. sıraya yükseliyor tabii iç sahaya tıkladığımız zaman. 6 galibiyet 5 beraberlik sadece 2 yenilgisi var. 16 gol atıp 10 gol ağlarında görmüş. Yani evinde kral derbi. Deplasmanlarda daha iyi işler yapsa o halde çok daha üst sıralarda olabilirmiş. Barnsley takımına baktığımızda 12 maçta sadece tek galibiyeti var. 10 gol atıp 22 gol ağlarında görmüş. Oldukça bol gol yediğini söyleyebiliriz. Maç başına neredeyse 2 gole yakın marjı var. Ve maç başına deplasmanda sadece 1 gol bile değil oranı Barnsley'in. 0,80'lerde 80-90 arasında gol atma becerisine sahip. Zaten ana tablodan da biz de böyle bir şey çıkartmıştık. O zaman ilk önce derbi diyeceğiz tabii. İlk önce derbi diyeceğimiz için orana bakıyoruz. 2.05. Ne gibi değişiklik olmuş oranda? 1.95'miş. 2.10'a kadar yükselmiş. Daha sonra 2.05'e gerilemiş. Bu neyin göstergesi olabilir diyorum. Bana göre derbi yine kazanır diye düşünüyorum ama işte bir iki tane özellikle çok süre alan oyuncusundan yoksun bu akşam. Acaba bunlar takımın durumunu ne derece etkiler? Tabii o konuda bir bilgimiz yok. Oranın bu kadar yükselmesinin sebebi acaba bu mudur düşünce olarak? Onunla tam bir şey söyleyemiyoruz. Bana göre ama yine de evinde kaybetmeyecektir derbi. Yani 1-0 çifte şans da oynanabilir buna. Eğer karşı takım olası bir gol atarsa derbi 2 tane de atar. O zaman ev sahibi 1.5 gol üstü de oynanabilir. Var mı bakalım, seçeneklerde mutlaka vardır. Ev sahibi 1.5 gol üstünü de değerlendirebiliriz. Ev sahibi 1.5 gol üstü 1.80 oranı var. Bakın bu bence güzel bir seçenek. Yani üst oynamaktan vesaireden daha iyi. Derbinin 2 golüne 1.80 oran açılmış. Ben bunu işaretledim. Bence mantıklı. En mantıklı bana gelen bu oldu. Hani 2-2 bitsin. Hani atamayan Barnsley gelsin. 2 gol atsın. Derbi yine 2 tane atar. Bir tane yerse yine 2 tane atmak zorunda zaten. O zaman biz de ev sahibinin 1.5 gol üstüne şans veririz. O zaman daha mantıklı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Gelelim Swansea-Charlton mücadelesine. Swansea sahasında bir kere karşılaşmış zaten. O da 1-1 bitmiş Charlton takımıyla ama fi tarihinde bunu dikkate almıyoruz. 2019'da en son mücadele verdiklerinde Swansea deplasmanda Charlton'ı 2-1 mağlup etmiş. Bunu belirtelim öncelikle. Ardından bir sakat listesi var şeyde Charlton takımında. Bir 11 rahat çıkartıp yedekleri de dizersiniz. O derecede futbolcu listesi var. Yani Charlton'ın sakat ve cezalı listesinde 11 sakat, 2 de şüpheli gözüküyor şu anda. Enteresan yani, süre almış oyuncular da var işlerinde. Charlton'ın ben çok başarılı bir takım olmadığını düşünüyorum deplasmanda zaten. Az gol üretebilen bir takım. Ve Swansea takımına baktığımızda savunmada yine çok süre alan Derhum var. 25 maçta görev almış. Bir gol bir asisti var, savunmada oynuyor. Onun durumu şüpheliymiş. Belli değil yani. 13 maçta görev alan ama belli ki belli bir süredir de sakatlığı süren yine bir oyuncu daha var. Rodon. O da ayak bileğinden sakatmış. Geri kalan önemli bir durum yok. Ben Swansea kesin kazanır diyorum bu karşılaşmada bir kere kafadan. Yine de bir iç sağ dış sağ yapalım. Görelim durumları. Charlton dediğim gibi deplasmanda puan fakiri bir takım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane maçına baktığımızda bu 10 maçın 10 evveline gittiğinizde 2-0 bir Reading galibiyeti var Charlton'un. Ondan sonra 3 tane beraberlik ve full yenilgiyle devam eden bir süreç. 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, 1-0, 2-1. Genelde de hep skor, klasik skor 2-1 olmuş. Yani Charlton takımı deplasmanda nispeten gol bulabilmiş. Ama ve lakin kazanma becerisini yakalayamamış bir takım. Herhalde bir deplasman fobisi falan vardır. Biz burada hep bahsediyoruz ya, yani 10 maçta bir tane galibiyet alabilmiş. Ondan önceki süreçte işte fena değilmiş ama bu son 10 haftada deplasman karnesi çok kötü. Yani öyle söyleyeyim size. Bir anda çözülmüş takım. Swansea son maçta Barnsley ile 0-0 berabere kalmış. Bir önceki maçta Middlesbrough'u 3-1 mağlup etmiş. Blackburn'le berabere, Fulham'a, Millwall'a yenilmiş, Cardiff'i yenmiş. Brentford ve Stoke'a yenilmiş yine. Swansea de çok parlak gözükmüyor. Yani onlar da çok çok iyi bir ev sahibi grafiği var belli bir döneme kadar. Ama son 10 maçta sadece 2 galibiyetleri var. Cardiff'le Middlesbrough'u yenmişler. Ama son 3 maçtır da sahasında yenilmiyor. Onu da belirtelim. 1-1, 3-1, 0-0 bitmiş maçlar. Bir gol sıkıntısı mı çekiyor acaba diye merak ettim. Deplasmanda mutlaka gol bulmuş Swansea takımı ama kendi evindeki son maçlarında pek iyi gitmemiş işler. Puan durumuna da şöyle bir göz atalım. Swansea yukarı grubu zorlamak istiyorsa zaten bu maçları kazanması lazım. Şu anda ligde 10. sırada. Charlton ise 19. sırada yer alıyor. İç saha performansına baktığımızda 16 atıp 15 yemiş Swansea. 5-3-5, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi. Charlton'a baktığımızda da sadece 2 galibiyet var deplasmanda. 16 atıp 20 yemiş. Enteresan bir karşılaşma olacağını söyleyelim ama Swansea yine de bir adım önde gözüküyor. Bahse gireriz, tuttur.com. Bahse gireriz,
tuttur.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse gireriz devam ediyor.
Tekrar sizlerle birlikteyiz. Swansea maçına geçeceğiz ama Berkane karşılaşması 35. dakika 2-1 oldu. Yani 1.5 üstü oldu, artık Berkane kazanırsa bir kere 2.20'lik oranı yakalamış olacaksınız. Şöyle bir maçın içine de gireyim bakayım istatistikler var mı diye merak ettim. Bazen oluyor bazen olmuyor Kuzey Afrika liglerinde. Şu anda yok. Ama Berkane kazanır diye düşünüyorum halen. 2-1'de önde kendi evinde Olimpik Kulübka karşısında. 2-20 oran da çok çok iyi bir orandı. Tabi Alger maçında üst biterse bir değeri olacak bu işin. Öyle söyleyelim. Alay'ın maçı 1-2. Alahli 1-0 geriye düşmüştü ama Alahli sonrasında 2 gol buldu. Ve maçta 90. dakika Alforajah'da Ajman karşısında 1-0 yenik durumda. O da 90'da şu anda bitmek üzere. Wydad Casablanca karşılaşmasında ise henüz gol yok. Ona da ev sahibi kazanır demiştik zaten. Üst müst oynamamıştık. O yüzden de çok da önemli değil gol atıp atmaması. Yani bir tane atsa, ev sahibi kazansa yetiyor. Öyle söyleyelim. Hemen geri dönelim işimize, bakalım nerede kalmıştık? Swansea maçında kalmıştık. Swansea'nin kazanır oranı 1.35'e kadar düşmüş vaziyette. 1.40'mış, 1.35'e düşmüş. Bence Swansea takımı kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani kazanmaması abes olur. Yani rakibi kuvvetli bir takım değil. Deplasmanlarda kötü. Swansea son 3 maçında kaybetmemiş sahasında. Çok iyi bir dönem geçirmişler belli bir süre ama son 10 maçta puan kayıpları yaşamışlar kendi evlerinde. Bence bu maçı atlamayacaklardır. 1.35 oran Swansea kazanır seçeneği bana göre mantıklı gelmekte. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Ve geldik gecenin maçına tabii. Liverpool, Sheffield United. Hiç kazanmış mı Sheffield diye sorarsanız 1994'te kazanmış bir kere 2-1 Liverpool'a karşı. Onun dışında tabii Liverpool'a karşı sahasında kazanmak, Liverpool'un sahasında galibiyetle ayrılmak çok da kolay bir şey değil. Şöyle bir baktığımızda son maçına baktığımızda Liverpool 1-0 kazanmış deplasmanda 2019'un Eylül ayında oynamışlar ve Liverpool 1-0 galip gelmiş bu karşılaşmada. Yani Liverpool'u anlatmaya gerek yok. Herkes en az bizim kadar biliyordur. Ve bu sene şampiyonluğa doğru da çok sağlam bir şekilde gidiyorlar. İç sahaya baktığımızda puan kayıpları yok. Bırakın şeyi, yenilgi, puan kayıpları yok. 10'da 10 yapan bir Liverpool var. 27 atıp 9 gol yemişler. 2,7 ortalamasını bulmak da kolay. Bir gol bile ağlarında çok fazla görmemiş bir takımdan bahsediyoruz. Sheffield'da 11 atıp 9 yemiş 10 maçta. 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgisi var. Bu Sheffield beni geçtiğimiz günlerde şaşırtmıştı. Niye şaşırtmıştı? Manchester City deplasmanındaydı en son. Onların da tabii ölüm grubu gibi şeye düşmüşler. Yani 2 maçları çok kötü. Manchester City üstüne Liverpool'la oynayacaklar. Manchester City'den de direnmişlerdi. İlk 45 dakika gol yemeden kapattılar. Ben daha farklı bir maç bekliyordum burada. Manchester'ın kazanabileceğini düşünüyordum doğal olarak ama hani Manchester çok daha fazla gol bulur. Bu arada Sheffield da belki bu golleri bir taneyle cevap verir diye düşünmekteydim, ummaktaydım ama benim düşündüğüm gibi o senaryo yaşanmadı saha içerisinde. Ben ona karşılıklı gol olabilir diye düşünmüştüm. Olmadı. Manchester işini yaptı. İki tane attı ama Sheffield'dan hiçbir cevap gelmedi doğal olarak. Bu maçta gelmesini hiç beklemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ve Liverpool tarifeye devam eder. Bu Sheffield'a karşı önemli olan golü biraz erken bulabilmek. Bu büyük takımlar açısından söylüyorum. Yani Manchester City geç buldu golleri. O yüzden de maç üste dahi gitmedi. Ama Liverpool bir ya da iki gol bulursa ilk yarıdan bu maç bir kere kesinlikle üst biter. Liverpool en az bana göre 2,5 gol üstünde tamamlar karşılaşmayı. Çünkü Sheffield'da yedikten sonra kalkıp da aman bir tane daha yemeyeyim diye uğraşmayacaktır. Mutlaka biraz daha açılarak oynayacaktır. Hani gol yedikten sonra bir anlamı kalmıyor kaleyi korumanın. Sizin de gol bulmanız lazım. Sonuçta bir lig maçında mücadele veriyorsunuz. O yüzden de bence biraz Liverpool'un kalitesine güvenip ilk yarıda bir ya da iki gol bulacağını düşünerekten bir tahminde bulunmak daha akıl çerçevesinde gibi geliyor. Yoksa Liverpool'un galibiyet oranı 1.22 zaten. 2,5 gol üstü 1.52. İşte karşıdaki takımın çok sağlam savunma yapması tabii başlıca sebeplerden bir tanesidir. Bu oranın biraz daha yüksek çıkmasının. 1.90 karşılıklı gol var. Bilmiyorum, ben ona güvenemem artık Manchester City karşılaşması sonrasında. Pek güvenim yok. Liverpool kazanır, 1.5 üstüneymiş, 1.35. Liverpool kazanır 2.5 gol üstü, 1.65 oranı var. Yani bu tür maçlarda dediğim gibi maçın kopup gitmesi için böyle biraz daha erken gelmesi lazım gollerin. İlk yarıda Liverpool önde kapatır, 1.55'e gerilemiş oran. Daha önce 1.45'ten başlamış, 1.58'e çıkmış. Şimdi tekrar 1.55'e gerilemiş. Tekrar oynanmaya başlanmış yani. İlk yarı gol olur oranı 1.22. 1.5 gol olur. Yani 1.5 gol üstü olur. 2.10 oran açılmış. Bence fena değil. Yani Sheffield her seferinde sıkarak da ilk yarıyı bitirecek hali yok diye düşünmekteyim. Ki Liverpool çok daha komplike bir takım. Bu sezon Premier Lig'in yani istisnasız, tartışmasız en iyi takımı, en akıllıca sonuca giden, sahasında hiç kaybetmemiş, puan kaybı yaşamamış bir takım olarak ilk yarıdan işi bitirebilir diye de düşünmekteyim. Yani ilk yarı 2-0 Liverpool önde tamamlasa herhalde hiç kimseye sürpriz olmaz yani. Zaten kazanacağı belli olan bir karşılaşma. Bana göre öyle yani, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bazen de böyle bir mantık yürütmekte fayda var. Ev sahibi iki yarıyı da kazanır. Yani birden bir olur diyorsanız ne veriyormuş? Birden bir değil. Her iki yarıda da rakibine üstünlük sağlarsa 2.40 oran var. Bu da bence olabilecek bir seçenek. Denenebilir. Mantıksız değil. Ben karşı takımın gol bulma ihtimalini çok kuvvetli görmüyorum. Özellikle büyük takımlara karşı daha zor işleri, bir de deplasmanda oynuyorsunuz. Ama olur mu olur, belki gol atabilirler ama fazlasıyla da ağlarında görürler diye düşünmekteyim. Ev sahibi 2.5 gol üzeri 2 oranı var. Yani bana sorarsanız bu Liverpool'a güvenip de 2.5 gol üstü ev sahibi, yani en az 3 gol atar denilebilir bir seçenek. Ben bunu tercih edebilirim. Yani 1'e 2 oranı var. Bana göre mantıksız bir oran değil. Düşünülebilir oranlardan bir tanesi. Vedat'ın da fikri değişik. Ama ben Liverpool'un bu maçı 2 golün üzerinde bitireceğini düşünüyorum. Kendi sahasında oynuyor. Bir de ben Manchester City maçında bu Sheffield da bir tane atar diye düşünmüştüm. Suya düştü. Onun için bakalım, yani Vedat'ın farklı düşüncesi var, benim farklı. Ben ev sahibi 2.5 gol üstünü tercih edeceğim bu karşılaşmada. Diğer bahislerimiz neydi? Derby County Barnsley'de ev sahibi yine 1.5 gol üzerinde tamamlar, 1.80. Liverpool 2.5 gol üzerinde tamamlar, 2. Ve Swansea-Charlton karşılaşmasında maç sonucu 1 dedik, 1.30 oranı var. 4.68'e geliyor. Efendim biraz daha oranı arttırayım diyorsanız ben gözüm kapalı bir kere Melbourne City-West Ham United karşılaşmasına üst oynarım. Ve oranı 7.25'e tamamlarım. Ondan sonra da öyle bir kaydederim ki bu kuponu kimse unutmaz. Öyle kaydımı da yapayım. Evet. Hatta 4 liralık da ben oynayayım hesabımda. 4 lira varmış galiba. Öyle gördüm. 4 liralık oynanıyor değil mi Vedat? Evet. Ben de aynı şekilde oynadım. Benim biliyorsunuz Canaber 70 nikimiz tuttur.com'daki, oradan beni bulursanız Canaber 70'i, bu akşam biraz önce size verdiğim bahisleri de kupon halinde görebileceksiniz. Oraya bir bakın, göz atın, kafanıza yatan yatmayan. Bu arada Berkane 3-1 yapmış. 2-20 oranı vardı. Gayet güzel bir seçimle bulunmuşuz. Wydad 0-0 devam ediyor ama ev sahibi kazanarak oynadık orada. Bir gol yeter. Alger maçında da 2,5 gol üstü dedik. İlk yarı 1-0 tamamlandı. Ev sahibi takım lehine. Burada var mı? Burada varmış. Efendim bu maç zaten 2,5 gol üstü olmazsa herhalde çoğu maç olmaz. Ev sahibi takımın 16 şut denemesi var. 12 tane isabetli şutu, bir direkten dönen topu var. Ve sadece bir gol atabilmiş. Rakip 11 şut, 8 isabeti var. Ve onlar da devreyi golsüz kapattılar. Vallahi büyük başarı. 27 tane karşılıklı şut, 20 tane isabet, bir direkten dönen top, maç 1-0. Olacak iş değil yani. Herhalde bu istatistikle 3-2 falan bitmeliydi ilk 45 dakika ama benim moralim düzeldi tabii. Yani ikinci yarıda bundan farklı olmayacaktır. Herhalde bir basket maçı tadında geçiyor bu karşılaşma. Alger Paradu karşılaşması. Orta saha hiç yok. Her iki takım da direkt olarak 3. bölgeye gidip şut atıyorlar. Yani başka türlü bu istatistik kolay kolay yakalanmaz diye düşünüyorum. 27 tane karşılıklı şut 45 dakikalık süre içerisinde. Yani nereden baksanız 1,5 dakikada bir kaleye atılan şut var her iki takımında. Ve de üstüne üstlük dediğim gibi 20 tane de kaleyi bulan şut var. Yani çok enteresan bir istatistik. Bu maç dediğim gibi üst olur. Wydad'da kazanırsa demek ki bizim ilk 3 maçlık kupon tutacak gibi gözükmekte şu anda. İnşallah da tutar. Öyle diyelim. Evet, bizim yine değerli bir izleyicim var, benim dinleyicim. Göksel mesaj atmış. Can Bey, Sheffield United kapanan bir takım. İkinci yarı daha fazla gol olma olasılığı fazla gibi bilgi amaçlı yazdım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hemen hemen aynı şeyleri söyledim. Ama dedim Liverpool gibi bir takım da kendi sahasında hani golü düşünmeyen, bir de erken bulabilirse bir gol dedim. Zaten o parantezle açtım. O zaman bu maç çok daha farklı olabilir. Manchester City bunu başaramadı ama Liverpool ayarındaki bir takım belki daha iyisini yapabilir diye düşündüğümden böyle bir tahminde bulundum. Kendim de 4 liralık oynadım. Bahse gireriz. Suttur. Tok.com. Bahse gireriz. Suttur. Tok.com. Tuttur.com sunar. Bahse gireriz.
Tuttur.com'un sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
Yeniden karşınızdayız. Evet, kısa bir teknik aksaklık vardı. Hemen onu da giderdim. Yeniden sizlerle birlikteyim. Eğer ilk iki anonsumda da sesim sizlere ulaştıysa bu üçüncü anonsum olacak ama tahmin ediyorum ulaşmadı. O yüzden de hemen bir ayarlarını güncellemem gerekti. Önümdeki cihazlarım ve yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, 2 saatlik bölümde sizinle birlikte olacağım. Bir kez daha aktarayım bunu. Keyifli, güzel bir 2 saat olmasını diliyorum. Tuttur.com sponsorluğunda hazırlanıyor programımız, biliyorsunuz. Ve ilk 2 saatlik bölümde Can Küçük Yıldırım sizlerle birlikteydi. Kalan 2 saatlik bölümde de ben sizlerle olacağım. Yine tabii ki iddia gündemine bakarız ama bu gece canlı bahis yapamayacağız. Tuttur.com'da canlı bahis yapabileceğiniz karşılaşma benim program dilimimde yoktu sevgili dinleyiciler. Bakalım şu an için var mı? Evet, basketbol mücadeleleri başlamak üzere, onlara bakarız. Peki, hemen geldi karşıma o basketbol mücadeleleri. Euroleague mücadeleleri var bugün. Kızılyıldız Bayern Münih maçı var. 63-36 Kızılyıldız önde götürüyor. 25. dakikası oynanıyor. Zalgiris Kaunas Maccabi Tel Aviv maçında 29-34'lük Tel Aviv üstünlüğü var. İlk yarı sona erdi böyle. Ve Olympiakos Fenerbahçe maçında da 8-5 Olympiakos üstünlüğü var. 3 dakikası geride kaldı karşılaşmanın. Bu maçlara bakarız. Dakika skor aktaracağım sizlere. Aynı zamanda fırsat gördüğüm bahisler varsa yine bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Olympiakos karşısında Fenerbahçe deplasmanda bakalım ne yapacak. Bunun üzerine de yine yayın içerisinde skora göre sohbet ederiz diye düşünüyorum. Ve gündem yine çok hareketli. Özellikle akşam saatlerinde gelen haberle birlikte daha da yoğunlaştı. Bunu da sizlerle paylaşacağım birazdan. Yargıtay'dan karar çıktı. Daha doğrusu karar çıkmadı ama yeniden görüşülmesi için dosya gönderildi. Neden bahsediyorum? Fenerbahçe'nin Şike kumpası davasında biliyorsunuz Aziz Yıldırım ve 35 sanık için verilen beraat kararının onanması bekleniyordu ama Yargıtay usulden bozdu. Bunu özellikle söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda tabii bu ne anlama geliyor? Bununla ilgili de yine bildiklerimi paylaşacağım sizlerle. Daha doğrusu benim kendi bilgimin dışında mutlaka hukukçularla da konuştum ve oradan daha net bilgiler aldım. Onları da paylaşacağım sizlerle sevgili dinleyiciler. Yine Ahmet Ağoğlu'nun açıklamaları vardı bugün. Ünal Karaman'ın gidişinin ardından orada sular durulmuyor. Buna bakacağız. Tabii Fenerbahçe de bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili yapmak zorunda kaldık dedi. Bir açıklama gelmişti sabah saatlerinde Murat Zorluoğlu'ndan. Ona karşılık Fenerbahçe bir kınama açıklaması yayınladı. Birazdan paylaşırız. Yine Fenerbahçe'nin çıkan Yargıtay kararıyla ilgili de bir açıklaması var. Yine onu da sizlerle paylaşacağım ve tabii ki yine transferler gündemde. Kim geliyor, kim gidiyor, bunlara bakacağız. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray'da Arda Turan artık geldi geliyor derken Arda Turan'ın anlaşma şartları da belli olmaya başladı. Ve oradan sizlerin merak ettiğim düşüncelerini de almak istiyorum. Ve Fenerbahçe'de 6 isimle yolların ayrılacağı söyleniyor. Bakarız buraya. Galatasaray'da Fatih Terim'in sistemi değiştirmeye niyetli olduğu, o yüzden de forvet arayışında olduğu söyleniyor. Bugün Galatasaray takımında Fatih Terim ve Mustafa Cengiz Türk Telekom stadyumunda bir görüşme gerçekleştirdi. Buna büyük transfer zirvesi adını takmıştı basın ve böyle servis edildi. Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Orada da iki isim var kamp kadrosuna alınmayan. Aslında bir tanesi belki beklenendi ama diğeri gerçekten kimsenin beklemediği bir isimdi bence. Onu konuşuruz yine. İbrahimovic İtalya'ya döndü. Milan'la sözleşme imzaladı. Milan benim evim dedi. Ve yine buraya da bakalım istiyorum. Yani sizler özellikle tabii İbrahimovic ile birlikte şu son dönemin yıldızları ve o yıldızların futbolu bırakmakta çok fazla gecikmelerinden bahsedeceğim. Ya bu onlar için elbette maddi anlamda bir katkı sağlıyor ama hani zirvede bırakmak diye bir deyim var ya. Acaba o nokta aşılıyor mu? Bizim ülkemizde de artık bu çok fazla olmaya başladı. O noktayı aşıyor mu futbolcular? Yani zamanında bıraksalar belki çok daha iyi hatırlanacakken, belki futbol yaşantısı sonrası, daha doğru bir deyişle saha içindeki futbol yaşantısı sonrası belki kariyerleri çok daha başka bir yöne evrilecekken, işte bir takımın sembolü haline gelmişken, daha fazla birkaç yıl daha oynayayım diye başka takımlara gittiğinizde işte o sembol olma özelliğini kaybetmek ve sonraki yıllarda saha dışında bir kariyer edinme zorluğu yaşıyorlar ya futbolcu. İşte bundan da bahsedelim istiyorum. Sizlerin düşüncelerini bu konularda da almak istiyorum. Bugünün konu başlıkları da var tabii. Unutulmazlar köşesinde bugün sizlere sorum. Unutulmaz milli takım golleri. Milli takımda atılmış gollerden sizin aklınızda kalan unutulmazlar arasına girenler hangileri, benimle paylaşın istiyorum. Unutulmaz milli takım golleri bugün tuttur.com unutulmazlar köşesinde. Ve dün bir dinleyicimiz paylaşmıştı, hatırlayacaksınız. Sevgili Serdar, yanlış hatırlamıyorsam ama ismini de şöyle bakıp netleştirmek istiyorum. Evet, sevgili Serdar'ın paylaştığı bir tweetti. Bu bana dedi ki Abi bir iki konu aklıma geldi. Bunları da yapalım mı dedi. Program içerisinde soralım mı dedi. Ligin ilk yarısının hayal kırıklığı yaşatan futbolcusu ve en iyi çıkış yapan futbolcusu. Yine bu sorularıma da cevap arayacağım sizlerle yaptığımız telefon bağlantılarında. Vedat Parlak Twitter adresim. Sonunda 2K var. Buradan ekleyip mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve düşüncelerinizi yayınımıza dahil edebilirsiniz. Ayrıca ilerleyen dakikalarda telefon hattımız açılacak. Şöyle bir 5 dakika sonra muhtemelen o hattı da açacağım ve sizlerin görüşlerini yayına dahil etmeye çalışacağım. Bir kez daha hatırlatayım, Vedat Parlak Twitter adresim, sonunda 2K var. Buradan ekleyin ve mesajlarınızı gönderin ve lütfen mesajlarınızda elbette gündeme dair düşüncelerinizi yazın. Ama bir köşesine, unutulmazlar köşesinde bugünkü sormuş olduğumuz soruya özür dilerim, yanıt verin lütfen. O da neydi? Unutulmaz milli takım golleri. Hemen ardından diğer sorumu da tekrar edeyim. Ligin ilk yarısında sizde hayal kırıklığı yaratan ve en iyi çıkış yapan futbolcu kimdir size göre? Onu da bizimle paylaşın istiyoruz. Herkesin malumu tabii hava şartları ve çok fazla artık hastalık var. Mikropu havada uçuşuyor mikroplar. Ben de bu nedenle küçük bir böyle soğuk algınlığı yaşıyorum. Bu nedenle zaman zaman böyle öksürüyorum. Bu nedenle kusura bakmayın. Ama yani yayında olabilmek gayreti içerisinde geldim buraya. Gün içerisinde bir sürü işte sesimi daha iyi hale getirebilmek adına kendi karışımlarımı yaptım. Ya da biraz daha bilinen karışımları denedim. Umarım onun faydasını göreceğiz bu akşam sizlerle. Olmak adına dediğim gibi ben de elimden gelen çabayı gösteriyorum ama gene ufak tefek böyle biraz önce olduğu gibi öksürük gelirse de kusura bakmayın. Bunun için en baştan özür dilemek istedim. Ve Yargıtay kararıyla başlayalım. Aslında beklenen bir karardı bu. Yani şu anlamda beklenen bir karardı. Artık bir karar çıkmalı yönünde beklenen bir karardı. Bir karar çıktı ama tabii ki burada bu işi sonlandıracak karar çıkmadı. Yani bu davayı bitirecek karar çıkmadı. Beklenen belki de bu davanın bitirilmesi idi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. Az Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Az Yıldırım dahil 36 sanık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek, davada hakim karşısına çıkacak. Bu haber akşam üzeri sanıyorum saat işte 7.30-8'e doğru ortaya çıktığında, hatta biraz da önce belki 7.20-7.30 arası ortaya çıktığı andan itibaren sosyal medyada en çok konuşulan konu sevgili dinleyiciler. Üzerine en çok yazılan, çizilen konu bu. İşte Yargıtay kararı, Aziz Yıldırım, bu isimlerle birlikte baktığınızda en çok hakkında yazılanlardan olduğunu göreceksiniz Twitter'da. Ülkede tabii gündem olarak çok bence önemli konular da vardı bugün. Bunlardan bir tanesi işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya'ya asker gönderme, yani Libya için tezkere oylandı. Oradan da evet kararı çıktı. Yani Libya'ya asker gönderme kararı çıktı. Bu mesela ben Twitter'da çok fazla yer almamasına şaşırdım. Bu kadar işte gündem futbolla, işte Yargıtay kararıyla dolu. İlginç geldi bana. Yani tabii ki yer aldı ama o kadar yer almadı. Bunun dışında yine tabii gündemi çok önemli olması gereken maddeleri vardı bana kalırsa. Memleketi ilgilendiren daha önemli şeyler vardı ama işte bu karar bir anda sosyal medyada patladı ve bakıyorum yazılanlara, çizilenlere. Biraz önce Can abi de aslında yayında söylüyordu. Ben de bir katkı verdim ona. Dedim ki yani herkes birbirinin canını daha ne kadar yakabilirim diye uğraşıyor. Yani aslında alınan kararla ilgili bence herkesin bir fikri var az çok. Çünkü benden önce de Kenan Başaran, sevgili Kenan abi yayınında işte bir hukukçuyu aldı yayına, o açıkladı. Bütün televizyon kanalları, radyolar, her yerde bu kararın az çok ne anlama geldiği bir anlatıldı. Bu kadar sporla alakalı, iç içe olan, işte Twitter'ı bu kadar takip eden, Twitter'da da bunlar yazılmıştır. Twitter'ı bu kadar yakından takip edenler de aslında meselenin ne olduğunu biliyorlardır bence. Ama yine de hani buradan, bu haberden yola çıkarak bir nasıl saldırırım, nasıl daha fazla canını yakarım durumu oluştu. Ben de bu duruma hep üzülüyorum. Her zaman söylüyorum size. Yani ne kadar fikir beyan ederseniz edin, o fikrin kabul görmesi de önemlidir. Hep söylerim. Bakın bu olayda hala bilmeyenler varsa bir kısa geçeceğim. Sonrasında çok fazla zamanınızı almayacağım bu konuyla ilgili. Şimdi usulden bozma nedir? Hemen onu anlatayım size. Yani hukuk davalarında usulden bozma şu. Yani esas verilmiş karara yönelik bir bozmadır. Esastan bozdum. Yani ben verilen bu beraat kararını bozuyorum. İşte cezalandırılmalarını istiyorum gibi bir talep olabilir. Ya da tekrar görülmesini istiyorum. Yani cezalandırma istemez belki ama tekrar görülmesi için gönderir. Ama o verilen hükmü bozar. Buna esastan bozma denir. Usulden bozma ise işte mahkeme süresince yapılmış yargılama usulleri vardır. O usullerde ufak tefek hatalar. Mesela işte bir kişiye kendini savunma hakkı verilmemiştir ki evrensel hukukta da bizim ceza hukukumuzda da bu herkes kendini savunabilmelidir. Ya da işte ne bileyim bugün gün içerisinde de çok güzel doğru örnekler bence. İşte bir tane orada yargılanan kişi 4 şahit göstermiştir. 3 tanesini dinlemiştir mahkeme, 4.sünü dinleme gereği duymamıştır. Dava uzamasın diye belki hakimin kanaati sonuçta. Ama işte bu sonrasında gidip Yargıtay'da burada bir eksiklik var, bunu tamamlayın ondan sonra gönderin şekline dönüşebilir. Burada bu kararın esasına ilişkin bir değişiklik olur mu derseniz elbette olabilir ama bu çok çok çok çok küçük bir ihtimal. Yani o hani usul dedik ya, öyle bir şahit ortaya çıkar ki mesela, öyle bir ifade verir ki ondan sonrasında belki bir şeyler değişir diye düşünüyorsunuz ama öyle bir durum yok, onu söyleyeyim. Ya burada aslında şunu da söylemiş oluyor Yargıtay. Evet, usulen bozdum ama esasa dair herhangi bir itirazı olmadığı için mahkemenin ya da bozma kararı olmadığı için aslında esasen mahkemenin hükmünü tanıyor bir şekilde. Yani anladığımız bu en azından. Hukukçuların da dile getirdiği bu, resmi bir karar olmasa da durum böyle. Aslında esasen bu hükümler tanınıyor ama usulden bir değişiklik. Çünkü eğer esasında mahkemenin Yargıtay bir sorun bulsa ve onun bozmasına karar verse öncelik onda. Ya esasen bozun, bu usulleri de yerine getirin diyebilirdi. Ama sadece usulen bozduğuna göre buradaki eksiklikler, eksik evraklar, imzalar vesaire neyse bunlar tamamlanacak ve gönderilecek. Ve sonrasında da muhtemelen onaylanacak. Yani beraat kararları onaylanacak. Görüntü bu. Ve işte bunu bütün hukukçularda dile getirirken, taraflı tarafsız bütün hukukçulardan bahsediyorum. Taraflıdan kastım da yani işte mesela kimisi Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesidir, kimi Galatasaray'ın, kimi Fenerbahçe'nin, ama hepsi aslında hemen hemen bunu söylüyor. Taraftan kastım bu. Şimdi durum böyleyken yani vatandaşın burada sosyal medyada özellikle işte can yakmaya çalışması falan, bunları ben çok anlamlı bulmuyorum. Ya kendiniz inanmıyorsanız bir şeyi oraya da yazmayın. Zaten yazıp silenleri de çok biliyoruz bu arada. Yani yazıyor, bir bakıyorsunuz 3 gün sonra 5 gün sonra siliyor. Ya da aradan 6 ay geçiyor, geçmişte yazdığından utanıp siliyor insanlar. Çünkü niye? Popülarite. Ne en fazla geçer akçe şu dönemde? Bu. Hadi bunun üzerine bir şey yazayım ben. Ama o popülariteyi kaybettiğinde o olay ve yeni bir şey çıktığında onunla ilgili yazarken geçmişte söyledikleriyle çeliştiğini fark ediyor ve hemen o tarafı silmeye başlıyor insanlar. Ya bunları da çok fazla görüyoruz. O yüzden inandığınız şeyi yazın. Yani siz de evet benim aklıma mantığıma yattı diyorsanız ondan sonra yazın. Ondan öncesinde önce bir düşünce süzgecimizden, zihin süzgecimizden geçirmek gerekir konuyu. Dedim ve benim için dediğim gibi bu kadardır. Yani bu ne sonuç oluştu yani bundan sonra? Şimdi evet böyle bir şey oldu. Peki bunun sonucu ne? Sonuç şu. Sadece daha da gecikecek bu kararın çıkması. Yani görünen o. Çünkü işte prosedürler ilerleyecek, mahkemeye gelecek, mahkeme gün verecek, dava görülecek, tekrar Yargıtay'a gönderilecek, tekrar Yargıtay'da sırası gelecek ve orada eksikler giderildikten sonra onaması gerçekleşecek. Bu bir zaman ve ya biraz daha zaman uzamış oldu. O nedenle bunun dışında bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vereceği kararlardır. Ve hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak hepimizin de sonuç itibariyle bu alınacak kararlara sonuna kadar saygı göstermemiz gerekiyor. Yani alınan bir karara saygı gösterirken diğerine saygı göstermemek bir anlamsızlık. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü onu da görüyorum sosyal medyada. Yani mahkemenin aldığı kararı, geçmişte o beraat kararlarını bile tanımayan bir tayfa var. Onu söyleyeyim yani. Yine sosyal medyada ne karar alırsa alsın biz buna inanıyoruz diyenler var.
O inanç başka bir şey ama siz o karara saygı duyacaksınız. Mahkemenin aldığı karara. Çünkü aynı mahkemenin aldığı bir başka karara saygı duyuyorsunuz işinize geldiğinde. Öyle bakmak lazım ama hukuki açıdan Türkiye'de işlerin çok yolunda gidip gitmediği vesaire, buralara çok fazla girmeden söylüyorum bunu. Maalesef çok uzuyor bir kere davalarımız. İşte bu dava da onlardan bir tanesi. Gerçekten çok ciddi zamanlar alıyor ve o zamanlar içerisinde belki de kat edebileceğimiz mesafeyi de kat edemiyoruz. Bunu da görmek, gözlemlemek gerekiyor. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Onu okuyarak başlamak istedim ben de. Yani Fenerbahçe'nin bu açıklaması bakalım nedir diye hemen paylaşacağım şimdi sizlerle sevgili dinleyiciler. İşte Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin imzasıyla geldi bu açıklama. Geçtiğimiz birkaç saat içerisinde çeşitli haber kanallarında ve sosyal medyada Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından 3 Temmuz davası ile ilgili bozma kararı tespit edildiği yönünde çeşitli haber ve paylaşımlar yayınlanmış ve halen yayınlanmaktadır. Bahsi geçen bu haber ve paylaşımların bir kısmı bozma kararının usule ilişkin olduğu ve şekli bir eksiklik sebebiyle tespit edildiği yönünde olup dosyadaki usule ilişkin eksikler yeniden yargılama sürecindeki tefrik gerekliliği ve bu kapsamda usule ilişkin bir bozma beklentisi içinde olduğumuz zaten çeşitli mecralarda daha evvel de dile getirdiğimiz bir husustu. Bununla birlikte camiamıza zarar vermeye, ortalığı karıştırmaya ve bugün gündem yaratmaya meyilli bir kısım haber ve paylaşımlar eski başkanımız Aziz Yıldırım hakkında verilen beraat kararının bozulmuş olabileceği ve yeniden yargılama yapılabileceği olasılığını değerlendirmekte ve sanki esasa ilişkin bir bozma ilamı varmış izlenimi uyandırmaya çalışmaktadır. Yani diyor ki aslında biz beklediğimiz bir şeydi bu usulden bozma ama keşke öncesinde bu iyi anlatılsaydı topluma da bu beklenti bizler tarafından da bilinseydi, taraftarlarca da bilinseydi. Tabii çok fazla hukuki konular bunlar. Belki bununla boğmak istememişlerdir. Bunu bilemiyorum ama keşke açıklansaymış. Neyse devam edelim. Önemli belirtmek ve altını çizmek istiyoruz ki henüz Yargıtay tarafından resmi internet sitesine veya UYAP'a yüklenmiş ve gerekçe içeren bir ilan metni yoktur. Hal böyleyken olasılıklar ve asılsız bir takım iddialardan hareketle yorumda bulunulması hem hukuk güvenliğine hem de Fenerbahçe camiasına zarar vermektedir diyor. Devamında bakalım neler söylüyor. Çünkü burada özellikle diyor ki yani daha resmi bir şey yok. Bu nereden alınmışsa bu bilgiler diyor Fethi Pekin. Dolayısıyla resmi merciler tarafından gerekli prosedür ve işlemler tamamlanarak Yargıtay ilamı paylaşılmadan haber kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan yorum ve iddialara itibar edilmemesini önemli rica ederiz. Son olarak mevcut bilgi kirliliğine rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü ve yönetimi olarak 3 Temmuz davasının hain FETÖ saldırısına karşı dimdik ayakta durarak FETÖ'ye karşı direnişin ilk kıvılcımını yakan Fenerbahçe'mizin kırmızı çizgisi olduğunu ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiriz. Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin imzasıyla işte bu paylaşıldı. Yani Fethi Pekin diyor ki aslında henüz diyor açıklanmış bir şey yok. Yani resmi bir karar ne bize tebliğ edildi ne UYAP'ta yayınlandı. UYAP işte yargının bir platformu, orada bunlar yayınlanıyor. O nedenle daha henüz netleşmiş bir durum yok diyor Fethi Pekin ama tabii ya bu kadar haberler hani ayyuka çıkmış, hiçbir yalanlama yok Adalet Bakanlığı'ndan falan gelmiş şu ana kadar. O nedenle ben bu durumun artık gerçekleştiğini düşünüyorum ama bir tek resmi olarak gelmesi ama diyoruz işte prosedürler maalesef ülkemizde böyle yürüyor, biraz gecikiyor prosedürler nedeniyle bu işlemler. Ama burada tabii hem fikir olduğumuz konu şu, evet usulden bir bozma. Ve sonuçta esasa dair bir bozma yok ortada. Yani verilen hükmü ortadan kaldıran bir bozma kararı değil bu. Bu dosyada bazı eksikler var, onları tamamlayıp tekrar gönderir. Yani bu inanın yani hiç aklınıza gelmeyen bir noktada bir tane oradaki görevlinin imzası bile olabilir. Yani bir tane hakim o kadar atıyorum 1000 tane sayfadan bir tanesinde bir imza ya da bir bilirkişi bir yerde bir şey unutmuş olabilir imza. Onun için bile geri gönderilmiş olabilir. Bunun daha çok işte biraz önce Fethi Pekin'in söylediği gibi gerekçeli kararı gördükten sonra anlayacağız nelerin eksik olduğunu falan, onları da mutlaka konuşacağız ilerleyen günlerde. Ama sonuç itibariyle esasa ilişkin ortada herhangi bir bozma kararı olmadığı net olan durum. Yani herkes hemen hemen dediğim gibi herkes hangi takımdan olursa olsun herkesin söylediği bu. Ve birçok da işte avukat var. Fethi Pekin gibi Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de yönetimlerde olmuş kongre üyeleri. Onların bile ortak payda da buluştuğu durum bu. Bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz demiştim ve lütfen yollamaya devam edin. Vedat Parlak Twitter adresim, sonunda 2K var. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca şunu tekrar söylemek lazım. Mesajlarınızın sonuna da lütfen eklemeye çalışın. Düşüncelerinizin sonuna işte unutulmazlar köşesinde unutulmaz milli takım golleri diyorum. Milli takımda atılan unutulmaz goller. Onları yazın lütfen ve ligin ilk yarısında sizde hayal kırıklığı yaratan ve en iyi çıkış yapan futbolcu olduğunu düşündüğünüz isimleri de yazın istiyorum. Süper Lig'de bu sezon ne bekliyordunuz ve ne buldunuz ne bulamadınız, bunları aslında konuşalım istiyorum. Diğer taraftan bir başka konu ise bugün Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarıydı. Yani Ünal Karaman'ın sözleşmesi feshedildikten sonra sular durulmuyor, çok şey konuşuluyor. Bugün Ahmet Ağoğlu basının karşısına çıktı. Daha doğru bir de işte bir televizyon kanalına çıktı ve açıklamalar yaptı. Bakalım Ahmet Ağoğlu neler söylemiş. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu, teknik direktör durumu Ünal Karaman, NDI'ye ve transfer hakkında açıklamalar yapmış yayıncı kuruluşa. Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarından satır başlarını hemen paylaşalım. Ligin genelini değerlendirdiğimizde Trabzonspor için üçüncülük başarı mı? Trabzonspor için liderliğin dışındaki herhangi bir sonuç tatmin edici bir sonuç olamaz. Yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar oldu. Sakatlık ve şanssız puan kayıpları oldu. Bunları değerlendirdiğimizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üstünde bitirmek küçümsenecek bir sonuç değil. Daha iyi de olabilirdi ama sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. 15-16 puan küme düşme potasındaki puan. Puan baremi birbirine çok yakın. At başı giden bir yarış var. Takımların yapacağı hamleler ligin sonunu belirleyecek diyor, devre arasına dikkat çekiyor. Bu açıdan baktığımızda 10 üzerinden 7-7,5 ilk yarıdaki Trabzonspor'a verdiğim nottur diyor Ahmet Ağoğlu. NDI'ye ve kulübüyle prensipte anlaştık. Ayın 3'ünü bekliyoruz. Kiralık olarak kadromuzda transfer penceresi açılır açılmaz duyuruyu yapacağız. Satın alma opsiyonu var. Biz Sörlot'u da aynı şekilde almıştık. Sörlot konusunda çok sıkıştırıldık. Bonservisini almamızı istiyorlar. Sosyal medyada garip bir yer. Biri bir şey yazıyor, diğerleri onun peşinden koşuyor. Onun üzerinden yönlendirmeyle iş yapacak olursak sıkıntıların en büyüğünü yaşarız. NDI'nin de satın alma opsiyonu var ama bizim elimizde. Ne zaman istersek o zaman yaparız bunu diyor. Trabzonspor camiasının bir numarası diye bir kavram yok. Trabzonspor'un hizmetinde olan insanlar var. Trabzonspor'a belli bir süreç süreç için hizmet etmeye gelmiş yönetim kurulunun başkanıyım. Bu sürece nasıl gelindiğini söylemeden önce şunları söyleyeyim. Ünal Karaman'la birlikteliğin nasıl olduğunu hatırlatayım. 8 Nisan'da göreve geldik ve Rıza Hoca ile 6 maçlık bir birliktelik oldu. Rıza Hoca ile yolları ayırdık. Bir aylık bir süreçte hocamız göreve geldi. Sosyal, yerel ve ulusal medyada farklı isimler vardı. Sayın Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Biz Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimiz zaman destekleyenler de oldu. Ancak çok ciddi bir şekilde eleştirenler de. Bu eleştirilerin temelinde Ünal Karaman'ın Trabzonspor ayarında bir takımı çalıştırmadığı, Süper Lig'de geçirmiş olduğu sürede başarılı sayılabilecek neticeler elde edemediği ve en son Karabükspor'da çalıştığı şekilde şık olmayan eleştiriler oldu. Hafızamızı zorlamak zorundayız. Sağlıklı bir eleştiri yapmak istiyorsak hafızamızı zorlamak zorundayız. Dozunu aşan eleştiriler yapmaya kimsenin hakkı yok. O günkü televizyon eleştirilerini ve şimdiki sosyal medya eleştirilerini hatırlayalım. Gerçekler doğrultusunda bu kulübü yönetme sorumluluğu size verilmiş. Eleştirilerin dozu ne olursa olsun doğru kararın arkasında durmak zorundasınız. Lige başlarken parlak sonuçlar alamadık. O zamanki kadromuz çok fazlaydı ve maliyeti fazlaydı. Bizim bir şekilde kadronun maliyetini düşürmemiz lazımdı. Orada göze batan bazı oyuncuların maliyeti yüksekti. Galatasaray maçını takip eden süreçte yeni Malatyaspor maçı oynadık. Trabzon'un dönüm noktalarından biriydi. Kendi paçamı kurtarma uğruna kulübü ateşe atma hakkını bize kimse vermiyor. Orada normal olmayan bir şey vardı. O maç sonrası ağır bir skor, felaket bir oyun ve hezimet. Sonrasında hocamız önce soyunma odasında yönetici arkadaşımıza, havalarında ise bana istifasını iletti. Ben pazartesiye kadar beklemek istedim. Olaylar orada başlamıştı. Burada kulübün doğrusu olarak tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla yolları ayırmaktı diyor doğru olan. Bunu yaparken de çok yoğun eleştiriler aldık. FIFA'dan da almışız olduğumuz transfer yasağı vardı. Almış olduğumuz transfer yasağı vardı. Dış transfer penceresini açamıyorsak 1461'de oynayan futbolcuları alabilmek için yoğun bir çabamız oldu. Hocamız transfer yapılamayacağı için transfer yapılamayacak ben görevi bırakayım demiş. Hocanın kırılgan bir yapısı var diyor. Ahmet Ağoğlu aslında Ünal Karaman'la bugünlere kadar gelirken biz kaç defa onun istifasını durdurduk demeye çalışıyor. Bir taraftan da şu söylediğinde de hak veriyorum. Yani biz Malatya Spor maçı sonrasında hoca mı oyuncular mı tercih yaparken hocanın yanında durduk diyor. Onur ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılması döneminden bahsediyor. Ve devamında Trabzonspor enteresan bir yapı. Kendilerinin yönetemediği bir Trabzonspor'u şampiyon olsa dahi sahiplenmeyen bir yapı var. Her maçtan sonra bir bakıyorsunuz hocaya yönelik eleştiriler yer almaya başlıyor. Diğer tarafta ise hocayı yedirmeyiz diyen bir kesim. Sizin ne haddinize? Siz kimsiniz ki kulüpte göreve devam eden hocayla alakalı olarak bu cümleleri sarf ediyorsunuz? Bazı yerlerin kaynamaya başladığı o günden belliydi. Hocamız da maalesef bu eleştirilerin etkisinde kalıp AYK ve Krasnodar maçından sonra enteresan iki açıklama yaptı. Transferleri ben yapmadım dedi. Evet, transferleri kulüp yaptı ama senin haberin vardı. İki tanesi hariç Deniz ve Andusic, bunların da maliyeti çok azdı. Burada herhangi bir kayıp olmayacağı için bu iki oyuncu dışında yapılan tüm transferlerde hocanın haberi var diyor Ahmet Ağoğlu. Bu tavır kendi fikri miydi yoksa büyüklerinin abilerinin fikri miydi bilemiyorum tabii. Sizin bilginiz dahilinde Sörloth 20 gole katkı yaptı. Sparta Prag maçında 90'da gol attı. Sparta Prag'a eğlenseydik Avrupa Kupaları ve 9 milyon euro hayaldi. İzleme önerdi. Sizin de bilginiz var. Yönetim kurulu da transferleri gerçekleştirdi. Başarının paydaşları fazladır ancak başarısızlıktaki tek sorumlu başkandır. Her puan kaybından sonra takımı değil beni eleştirin dedim. Hocanın transfer yapması pek mümkün değil. Krasnodar maçından sonra söylemekte zorlandığım şeyler var dedi. Bana göre bunlar basın toplantısında söylenmemesi gereken şeyler. Ben şartlar ne olursa olsun sana inanıyorum, güveniyorum. Seninle birlikte yola çıktık ve yolun sonuna da birlikte gideceğiz dedim. Benim tahminim büyüklerinin etkisi altında kalarak bu beyanatları vermekten geri kalmadı. Sivasspor maçının ardından genel sekreter ve futbol şube sorumlusuna ben ayrılsam iyi olacak demiş. Arkadaşlar hemen tepki göstermiş hocam ne oldu diye. Konyaspor maçı sonrası yapmış olduğum bir açıklama var. Şöyle diyorum, son 5-6 maçtır ikinci yarılarda oynadığımız futbol bize yakışmıyor. Çok baskı yiyoruz, korku filmi gibi maç izliyoruz. Burada yapılan bir eleştiri var. 2 aydır şunu tekrarlayan bir insan bu eleştiriyi yapıyorsa adı öz eleştiridir. Bunu bir takım insanlar yakalayıp hocaya başkan burada seni eleştirdi bu laflar sanaydı diyor. Kayserispor maçı sonrasında hocanın beyanı oldu. Herkes ayağını yere sağlam basacak kulüp başkanı dahil diye. Bir de sözleri var. Kaptana görevi bırakacağını söylemiş. Kaptanımız ise burada bir şey yok demiş. Divan başkanı ve genel sekreterle görüştü. Kayserispor maçından sonra ben hocayla görüşmedim. Karşılıklı fesihte hocanın taleplerinin karşılanacağını söyledim. Sosyal medya üzerinden patlayan bir hareketlenme oldu. Tweet sayısının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Bu Trabzonspor'un alışık olduğu bir şey değil. Yapılan araştırmada birçok hesabın İstanbul'dan yönlendirildiği görüldü. Süleyman Soylu Ankara'dan Ünal Hoca ile görüşmeye geliyor deniliyor. O esnada ulusal bir kanalda açıklamalar yapıyor. Hayrettin Hacı Salihoğlu bugün bir tweet atmış. Ben kimsenin kulübe güldüğünü düşünmüyorum. Kendisi bu kulüple alay edildiğini düşünüyorsa dönüp kendisine baksın. Bu işin içinde payı ne kadar? Hakaretler ve tehditler aldım. Benim 30 senede zor ezberlediğim eşimin telefonuna tehdit ve hakaretler geldi. Maaşları ayın 1'inde değil 28'inde ödeyen bir Trabzonspor olduk. Böylece bir futbolcu topluluğunun yönetme sıkıntısı içine sokmadık hocamızı. Önündeki engelleri temizledik. Ertuğrul Doğan çok kritik bir hamleler yaparak Trabzonspor'u ileride sıkıntılar çekmesini engelledi. Kan gölü içinde yüzeceksiniz ya da mermiye kadar hızlı koşan bir adam görmedim tarzı mesajlar için 62-22 suç duyurusunda bulunduk. Bana dün şöyle bir mesaj geldi diyor. Eren Bülbül'ün annesi ve abi kendisini desteklediklerini ileten bir mesaj yollamışlar. Hoca bunu anlatıyor. Sayın Berat Albayrak yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçmek için hamle yaptı. Sadece Trabzonspor için değil bütün kulüpler için yapıldı bu diyor. Bunun dışında bir etkisi olmamıştır diyor. Ve sonrasında da şunu söylüyor. O meşhur gecede her şey bir saat içinde patladı. Ortalık birbirine girdi. Şota'yı en son Envakame'yi transfer ederken konuştum. Mustafa Denizli ile de anlaşmışız. Kendisi de açıkladı. En son 2 sene önce bir araya geldik. Hiçbir teknik direktörle bu süreç içinde görüşmedik. Erol Bulut için Alanyaspor'la görüştük, çay içtik. Trabzonspor'un şu anki teknik direktörü Hüseyin Cimşir'dir diyor ki, Erol Bulut için Alanyaspor'la görüştük, çay içtik derken gülerek söylüyor bunu. Yani böyle bir şey olmadığını ima ediyor. Hüseyin Cimşir artık teknik direktörümüz. Yardımcıları konusunda da kendisiyle görüşüyoruz. Yardımcılardan biri yabancı olacak. Başarıya ulaşacağız diyor. Ve sonrasında bakalım transfer için ne demiş. Bir veya iki transfer daha gerçekleşebilir. Mevkileri söylemeyelim. Bugün Türkiye'nin en güçlü forveti bizde. Her yere oyuncu alabiliriz. Savunmayla alakalı olarak belki bir takviye olur. Bir de sürpriz bir isim inşallah gerçekleşir. Yıldız geliyor diye kimse havaya girmesin diyor. Bizim kullanabileceğimiz 12 milyon liralık limit var. Bunu aşarsak transfer edeceğimiz oyuncunun maliyetinin 3 katını gelir olarak kulübümüze kazandırmak zorundayız. Biz lisans talimatına uyduk. Verdiğimiz çaba, yaptığımız itiraf ve direniş bunaydı. İtiraz ve direniş bunaydı. Trabzonspor masada güçlü. Güçlü olmasaydı %40'tan 30'a düşmezdi. Bize Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yazı geldi. 12 milyon liralık borçluğumuz var. Oraya bir şeyler sıkıştıracağız. Kulüpler kişilerle kaim değildir. Başarılarla hizmet etmişse Trabzonspor onu onurlandırır diyor. Ve bakalım devamında var mı? Hocanın hocayla ilgili herhangi bir açıklama yok. Şampiyonluk mesajı vermem diyor yine. Kulübe operasyon yapıldı, buraya hemen bir bakalım. O kadar karaktersiz bir insan mıyım? 24 saat yanında olduğum bir hocayı ben devamlı kuyusunu kazacağım. Yerine birini getireceğim. Bu karaktersizliktir ama biz o değiliz. Yolun ortasında hocasız kaldık. Trabzonspor'un hocası Hüseyin Cimşir'dir. Başka ne olabilir? Kulübe bir operasyon yapıldı. Açık ve net. Hocasız kaldık. Göndermek gibi bir düşüncem asla yoktu. Ben öyle karaktersiz bir adam mıyım? Kuyusunu kazdı desinler. Bu karaktersizlik demektir. Ben o değilim. Net olarak durum bu diyor Ahmet Ağoğlu. Uzun açıklamalar ama neredeyse her şeye de cevap vermiş değil mi Sayın Ahmet Ağoğlu? Bunu da söylemek lazım tabii. Ve bu açıklamalarla beraber şunu da gördük hepimiz. Dedik ki yani evet, burada net olan durum şu. Ünal Karaman bir rahatsızlığı var yönetimle ilgili. Bunu basın toplantılarında falan dile getirmeye başlayınca Ahmet Ağoğlu'nun da rahatsızlığı oluşuyor. Ve Ahmet Ağoğlu artık son süreçte, son dönemeçte artık Ünal Hoca'nın kalması için bir şey yapmıyor. Bugüne kadar çok yaptım diyor. Görüştüm kendisiyle ama bu son seferde görüşmedim diyor. Birileriyle görüştü. Ben sadece eğer giderse gerek üstümüze düşen her şeyi yaparız dedim diyor. Yani bu kadar net. Ama yani hocanın bir istifası da söz konusu değil. Yani burada sanki biz hocasız kaldık. Göndermeyi hiç düşünmüyordum diyor ama Ahmet Ağoğlu. Sonuçta Ünal Karaman istifa edip gitmedi. İşin bu tarafını da görmek lazım. Sonuçta tek taraflı bir fesih var. Yönetim tek taraflı olarak hocanın sözleşmesini feshetti ve gönderdi. Bunu görmek lazım. Belki evet bugüne kadar hiç göndermeyi düşünmemişlerdi ama son gelinen noktada yapılan açıklamalar, belki o açıklamalardan sonra ara bulmaya çalışanlar oldu ama Ünal Karaman geri adım atmadı, onu bilmiyoruz ama son itibariyle bir şekilde aslında arada laf getirip götürenler, ne bileyim işte Ünal Hoca'nın ya da Ahmet Ağoğlu'nun kafasını karıştırmaya çalışanlar vesaire bir şekilde başarılı olmuşlar, görüntü bu. Orada tabii çok daha iyi bir diyalog ortamı sağlanıp bunlar halledilebilirdi ama anlıyorum ki ben özellikle işte Trabzonspor'un o Krasnodar maçından sonra ipler kopmuş. Yani sonrasında buraya kadar gelmesi bile, bence hani sezonun ilk yarısının sonuna gelmesi bile artık hem Ünal Hoca'nın hem Ahmet Ağoğlu'nun belki karşılıklı tavizleriyle olmuştur. Yani evet, burada tam ligin ilk yarının ortasında hocasız kalınmaz. Hocam bizi en azından işte devre arasına çıkarın. Siz Trabzon'un çocuğusunuz. Ya da ne bileyim Ahmet Ağoğlu gönderen kişi olarak, yönetim olarak ya da onlar ligin devre arasına en azından görelim Ünal Hoca'yla, sonrasında biz değişim yapalım gibi bir karar almışlar. Ve bu iş buraya kadar getirilmiş belli ki. Yoksa bundan çok haftalar önce o kopma yaşanmış. Bunu net şekilde görüyoruz. Ahmet Ağoğlu'nun da sözlerine yansıyor zaten. Evet. Bu akşam sizlerle sohbet etmek istediğim konulardan bir tanesi de bu. Ne düşünüyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri, Ünal Karaman'ın gidişi, bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen paylaşın. Bunun dışında yine Arda Turan meselesi var. Ona bakacağız. Birazdan Arda Turan'la ilgili düşüncelerinizi de almak istediğimi söylemiştim ya. Lütfen paylaşın bizimle. Hem Twitter'dan yazabilirsiniz, hem yayına bağlandığınızda söyleyebilirsiniz. Şimdi Arda Turan son gelen haberlere göre gitti ve bonservisini aldı Barcelona'dan artık. Elinde bonservisi ve Galatasaray'a bedelsiz gelirim diyor. Sarı kırmızılara yeniden dönmek için gün sayan Arda Turan'ın Galatasaraylı yöneticilere para istemiyorum, bedava oynarım dediği iddia edildi. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Arda Turan 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini aldı. Formasını giydiği Başakşehir'le de vedalaştı. Serbest durumdaki 32 yaşındaki oyuncu Galatasaray'daki yetkililere para istemiyorum, gerekirse bedava oynarım mesajını iletti. Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı sarı kırmızılı yönetim de Arda Turan'la ilgili olumsuz düşünceler var ve transferi için şu ana kadar somut adım atılmadı deniyor haberde. Son sözü Fatih Terim söyleyecek. 2011'de kaptanı olduğu ve 10 numaralı formayı taşıdığı Galatasaray'dan ayrılan Arda, geri dönmesi halinde altyapıdan A takıma çıktığı dönemde giydiği 66 numaralı formayı giyecek, ancak kaptanlık bandını takmayacak deniyor. Ve Arda Turan'ın 6 aylık süre için 1905 liralık sembolik rakama oynayacağı söyleniyor. Hani Fatih Terim de hatırlayacaksınız, geldiğinde o 1905 liralık sembolik rakama imza atmıştı. Söylenen oydu en azından. Sonrasında bilmiyorum, onunla ilgili öyle olmadığı ortaya çıkmış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani bilmiyorum ama. Yani burada da ben çok böyle ihtimal vermiyorum ama muhtemelen işte bu taraftara yapılan açıklama olacak. Taraftar bunu böyle bilecek ve bir şekilde Arda'ya olan o tepki daha da azalacak. Beklentiler bu yöndedir diye düşünüyorum. Ama Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesi yine de çok öyle küçük paralara oluşmayacaktır. Yani bu futbolcuların öyle ya da böyle, Arda gibi futbolcunun yıllık maliyeti 1-1,5 milyon euroyu, belki 2 milyon euroyu bulacaktır. Burada tek aslında benim beklentim şu olabilir. Şimdi Emre Belezoğlu da Fenerbahçe'ye geldi. Ve yine bir bedel ödendi Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'na. Yani durup dururken Emre gelip de burada oynuyor, çok seviyordur Fenerbahçe'yi, ama bedavaya da kimse oynamıyor. Öyle ya da böyle bir maliyeti var ki ben yine 1-1,5 milyon euroları bulabileceğini tahmin ediyorum. Çok bildiğim bir şey değil. Ama şunu söyleyebilirim. Emre'nin göstermiş olduğu katkıyı, vermiş olduğu katkıyı verebilir mi Arda Turan? Mesele o aslında. Yani eğer Arda Turan bu katkıyı verirse, işte almış olduğu o para o zaman hiçbirimiz için çok yüksek bir bedel olarak görülmeyecek. Ama işte çok çok büyük paralara geldi Başakşehir'e, orada veremediği katkıyı burada da görürsek, işte o zaman diyeceğiz ki boşa verildi bu paralar diyeceğiz Arda Turan için. Bakalım, göreceğiz. Arda Turan hem takıma abilik yapmak anlamında, hem saha içerisinde göstermiş olduğu performansla Galatasaray'a bir level atlatabilir mi? Mesele o. Eğer öyle olursa bence taraftarla barışması her şeyden kolay olacak. Yoksa o zaman aldığı 1905'e falan da kimse bakmayacak bence. Aldığının ne kadar olduğuyla da çok fazla kimse ilgilenmeyecek. Arda Turan yeniden doğmak için doğduğu yere gidiyor. O günleri hatırlayıp belki tekrar yeniden futbola adapte olmak istiyor. Fiziken bence bunu yapması gerekiyor her şeyden önce. Yani ruhen Arda Turan'ın Galatasaray'da yeniden o eski Arda olmak için bir çaba sarf etmesi zaten bence mümkün ve normal. Ama fizik yapısı da Arda Turan'ın aslında futbol oynamak için elverişli duruma gelmeli. Bakalım, o gelirse eğer, Arda zaten yetenekli olan bir oyuncu. Biz hepimiz bunun farkındayız. Biliyoruz yani, futbol oynamayı unutmuş değil herhalde. Sadece o fiziken hazırlanması gerekiyor. Umarım bu devre arasını da iyi geçirir ve maç kondisyonunu da yeniden kazanır. Daha fazla maç oynayarak ve işte söylediğim gibi bir şekilde tekrar futbola döner, futbola kazandırılır. Hepimiz son itibariyle kazanan olmak istiyoruz. Yani kazan kazan. Eğer Arda Türk futbolunda tekrar yeniden bir yükselişe geçerse bir şekilde, bu hepimiz için de avantaj olacak. Yani taraflı tarafsız herkes için avantaj olacak. Belki işte yeniden milli takım kapıları açılır. Arda milli takıma çok ciddi destekler verebilir. Herkes şu anda, ben duyabiliyorum, hayır istemiyoruz Arda'yı milli takımda dediğinizi duyuyorum, ama milli takıma katkı veren, gittiğinde bir fark yaratacak oyuncu olarak sahanın içinde yer alan Arda Turan'ı kim istemez? Yani tabii ki, ama oradaki o gençleri, o genç futbolcuları da Arda Turan eski yaptığı gibi davranarak umarım yine, hani tam kelimeyi söyleyemiyorum şu an. Ya tam tabir şu aslında, yani yine zehirlemez. Orada çünkü ciddi bir kardeşlik, arkadaşlık ortamı var. Orada sadece ve sadece ülke için, bayrak için top oynayan futbolcular var. Ve işte Arda gibi, ne bileyim, geçmiş yıllara baktığımızda yine başka oyuncular da akıllara geliyor. Ama ben en son Arda'dan yola çıkayım. Arda gibi gidip de orada kariyerini, geldiği noktayı kullanarak orada bir anlamda insanların fikirlerini, zihinlerini de bulandırmasın, değil mi? Yani aslında milli takım konusunda hepiniz böyle düşünüyorsunuzdur benim gibi. Ama dediğim gibi, ya Arda Turan kazanılan bir oyuncu olsun, en azından Galatasaraylılar için kazanılmış olsun diye düşünüyorum. Arda Turan meselesinde de fikirlerim böyle. Sizden de yine düşüncelerinizi alacağım. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Ben bir nefesleneyim. Dediğim gibi biraz da gribal enfeksiyon etkisinde olduğum için zorlanıyorum. Bir şöyle kısa ara vermek, nefes almak bana iyi gelecek. Ama döner dönmez sizlerle birlikte sohbete başlayacağız. Telefon hattımı açacağım ve sizler de hem gündeme dair fikirlerinizi söyleyebileceksiniz, hem de benim sorularıma, bugünkü sorularıma yanıt verebileceksiniz. Umarım verirsiniz, ya da öyle söyleyeyim. Ama öncesinde ulaşmak isteyenler de Vedat Parlak Twitter adresine mesajlarını gönderebilirler. Sonunda 2K var. Vedat Parlak. Buradan yazın mesajlarınızı, gelen tüm mesajları yayın içerisinde okuyorum. Araya gitmeden önce tabii hemen sizlere Euroleague'deki skorları aktarmak istiyorum. Kızıl Yıldız 89, Bayern Münih 59, dakika 39 artık. Zalgiris Kaunas 64, Maccabi Tel Aviv 59, 35. dakikası oynanıyor. Ve Olympiakos 40, Fenerbahçe 52. Fenerbahçe neyse ki yeniden üstünlüğü ele aldı ve şu anda ilk yarının tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı sevgili Necer. 52-40'lık Fenerbahçe üstünlüğü de var. Çok sayı çıktı ilk yarıda. Gerçekten 92 sayı şu ana kadar. Burada 171.5 üst tercih yapılabilir gibi geliyor bana. Yani bu çıkan sayı ikinci yarıda bunun biraz daha azı bile çıksa sanki gerçekleşecekmiş gibi. 173 sayı. Bakalım, biraz daha beklemekte fayda var ama. Yani az daha bekleyelim. Bir Fenerbahçe galibiyeti ama işten bile değil, onu da sizlere hatırlatayım. Bahse gireriz, sütür, nokta com. Bahse gireriz, sütür, nokta com. Tuttur nokta com sunar. Bahse gireriz. Tuttur nokta com'un sunduğu Bahse gireriz devam ediyor. İkinci bölümde yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Son artık bir saatlik bölümdeyiz. Sizlerle artık sohbet etmek istiyorum. Hemen tuttur.com'dan şu anda canlı bahis yapabileceğiniz karşılaşmaları paylaşalım. Olympiakos Fenerbahçe maçının ilk yarısı 52-40 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanmıştı ve ikinci yarı henüz başlamadı sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir burada nasıl bir aksiyon alabiliriz ona bakalım. Toplam sayılara baktığımızda Fenerbahçe'nin bugün 88.5 üst oranı 1.45. Yani ikinci yarıda Fenerbahçe eğer 33 sayı daha atarsa, ki ilk yarıda 52 sayı atmış olan Fenerbahçe'den bahsediyoruz, 1.45'lik oran verilmiş. Bence çok güzel bir oran. Bunu değerlendirin. Doğru mu hesaplıyorum? Bir dakika. 52, 30 daha 82, 80, 36 sayı, özür dilerim. 33 değil. 36 sayısına Fenerbahçe'nin 1.45'lik oran var. Bence güzel. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ve hemen devam edelim. Diğer karşılaşma ise şu anda Zalgiris Kaunas'la Maccabi Tel Aviv arasında oynanıyordu ki orada da 68-65'lik Zalgiris üstünlüğü olduğunu belirtelim. Orada da artık 4. periyodun sonuna doğru gidiyor karşılaşma. Bunu da yine hatırlattıktan sonra dönelim. Telefon hattımızda paylaşalım. 0212-363-0434. 0212-363-0434 gündemi konuşuyoruz. Sizlerin de düşüncelerini yayına dahil etmek istiyorum sevgili dinleyiciler. Bugün Ahmet Ağoğlu'nun açıklamaları vardı. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yine Arda Turan'ın Galatasaray'a gelme ihtimali ve işte o 1905 lira sembolik rakam. Bundan sonra sizlerin düşünceleri ne olur? Fenerbahçe'de birçok aslında konuya açıklamalar geliyor ama en büyük Fenerbahçe'nin sosyal medyada gördüğüm belki de bir araya geldiği nokta Fenerbahçelilerin şu: bu sezon özellikle Fenerbahçe üzerine, genelde her takımın Fenerbahçe üzerine açıklamalar yaptı. Ve işte şampiyonluğun, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun, olabilecek şampiyonluğunun önüne geçilmeye çalışıldığı düşüncesi var Fenerbahçe taraftarında da. Tabi bunu, basını da katıyorlar bunun içerisine, Fenerbahçe taraftarlar. Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Orkan Çınar ve Muhayyer bu kadroya dahil edilmedi sevgili dinleyiciler. Bu da yine bana kalırsa günün öne çıkan haberiydi. Çünkü Orkan Çınar özellikle çok şey beklenen bir oyuncuydu. Kiraya verildi. Şenol Güneş döneminde de çok fazla forma şansı bulamadı. Kiraya verildi. Şenol Güneş bir türlü kafasını veremiyor dedi futbola. Oyuna veremiyor dedi Orkan için. Ve Orkan bakın yine Abdullah Avcı döneminde de kadro dışı kalmış durumda. Yine Fenerbahçe'de 6 isimle yolların ayrılacağı söyleniyor. Özellikle Fenerbahçe'nin tabii açıklanan işte bu finansal fair play ile ilgili rakamlardan sonra oyuncu satma zorunluluğunun ortaya çıktığı ve Fenerbahçe'de 2 ismin özellikle öne çıktığı söyleniyor. Jaison ve Miha Zajc'ın satılarak bu aradaki farkın biraz daha kapatılması yoluna gidileceği söyleniyor ve tabii ki yine de transfer yapılması gerekliliğinden bahsediliyor. Bunun dışında tabii Adil Rami ile yolların ayrılması bekleniyor. Mehmet Ekici zaten kadro dışı. Mevlüt Erdinç yine gönderilecekler arasında diye de yazılıp çiziliyor. Bunu da hatırlatayım size. Fatih Terim'in sistem değişikliğine gideceği ve artık çift forvetle oynayacağı söyleniyor ama yani hocayı tanıyan birisi olarak şunu söyleyebilirim size. Fatih Terim zaten maç içerisinde bu bahsettiğimiz sistemde oyun oynuyor dönem dönem. Ama ben maç maç bakacağını düşünüyorum yine hocanın. Özellikle iç sahada belki çift forveti çoğunlukla deneyebilir ama dış sahadaki maçlarda orta saha üstünlüğüne ele alabilmek için daha böyle sağlam bir takım olabilmek, kırılganlıktan uzak olabilmek için bence bunu çok fazla tercih etmeyecektir. Benim düşüncem bu. Ve bunun dışında Sekidika en çok konuşulan isim biliyorsunuz. Eskişehir Sporlu oyuncu, 23 yaşında genç bir oyuncu ve oyuncu ile ilgili hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Trabzonspor isimleri ortaya atılıyor. Ama burada en yakın kim derseniz Galatasaray'ın bu işi bitirdiği de söyleniyor. Yani kulislerde dolaşan. Ama bugün sevgili Salim Manav Radyo Spor'da çok önemli bir habere imza attı. Bir kere tebrik etmek lazım sevgili Salim'i. Herkes Sekidika'yı konuşurken menajerini Radyo Spor'da bugün konuk etti ve ona sordu. Ve menajeri Erdin Şehit Radyo Spor'da açıklamalar yaptı. Dedi ki öncelikle şunu belirtmeliyim ki Jesse'nin menajeri ben değilim. Ben sadece Türkiye'de onun adına görüşmeler yapabilme hakkını elimde bulunduruyorum diyor Erdin Şehit. Jesse'nin menajeri yurt dışında yaşayan Nijeryalı bir isim. Jesse özellikle son günlerde çok fazla gündeme geldi. İsmi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yazıldı. Bu kulüplerin Jesse ile ilgilenmesinden daha normal bir durum yok. 23 yaşında ve çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Eskişehir Spor'a yapmış olduğu katkılar da ortada. Jesse'yi bünyesine katacak kulüp gelecek adına çok önemli bir yatırım yapmış olur. Atletik ve hızlı bir oyuncu. Sağ ve sol kanatta da etkili performanslar sergileyebiliyor. Alan kulüp ileride çok daha yüksek miktarlara yurt dışına satabilir diyor Erdin Şehit. Galatasaray ile Jesse'nin anlaştığı yönde çok sayıda haberler çıktı ama henüz netleşen bir şey yok. Jesse şu an Nijerya'da ve pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. Hangi takıma transfer olacağı önümüzdeki hafta netleşir diye düşünüyorum demiş. Ve devamında da Eskişehir Spor'da bu durumda ne alması gerekiyorsa alacaktır diyor. Yani bizim Eskişehir Spor'u devreden çıkarmak gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Eskişehir Spor'da buradan alacağı azami rakamı da alacaktır diyor Erdin Şehit sevgili Necder. Bakalım yani Galatasaray'a yakın olduğu kulislerde söyleniyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olayım. Telefon hattımı bir kez daha hatırlatıyorum. 0212 363 0434 telefon numaram. Bağlanabilirsiniz siz de yayına, düşüncelerinizi aktarmak üzere. Günün konu başlıkları nelerdi onları da hemen söyleyeyim. Tutur.com'un unutulmazlar köşesinde bugün unutulmaz milli takım gollerini sordum size. Hangileri aklınıza gelir bakalım? Milli takımımızın attığı gollerden unutulmazlara hangileri girer? Ve diğer sorum ise, günün sorusu da, ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan, sizde hayal kırıklığı yaratan ve en iyi çıkış yaptığını düşündüğünüz oyuncular kimler? Bunları da paylaşın istiyorum. İlk dinleyicimiz attığımızda merhaba.
Merhaba, iyi geceler.
Teşekkür ederim. Buyurun, tanıyabilir miyiz sizi?
İsmim Mehmet. Bu arada şunu söylemek istiyorum unutmadan. Tokat Erbağ'dan arıyorum. Ya İstanbul'da ben abi binlerce kere ararken düşüremiyorum. Tokat'a geldim, tak tak düşürüyorum. Buraya şastır anlamıyorum.
Demek ki Tokat'tan buraya hatlar açık. Onu anlıyoruz.
Bilmiyorum yani. Orada defalarca arıyorum, düşüremiyorum. Buraya daha ilk aramada düşürüyorum.
Ya bu tabii biraz da şans işi. Bir de daha yeni açtım hattı ya. İlk arayanlardan birisi oldunuz. Belki o yüzden kolay düştü.
İçeri yeni girdim. Hemen radyospor açtım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Sizden evet. Duydum biraz önce şeyde.
Evet.
Dinlerken sizi.
Buyurun. Yani var mı düşünceleriniz bugün? Var. Ben tabii ara pası olarak iki konudan bahsettim. Bir, Ahmet Ağoğlu bugün açıklamalar yaptı. Özellikle Ünal Karaman'ın gidiş süreciyle ilgili.
Biliyorum, onu dinledim zaten.
Evet. Bir de Arda Turan Galatasaray yazılıyor. Çok fazla artık hani 1905 sembolik bir rakam. Ya bunlar bana çok böyle komik geliyor, biliyor musunuz? Profesyonel
aynen,
futbolcular. Burada sadece bana kalırsa Galatasaray taraftarının bir tepkisi var Arda Turan'ın gelmesine yönelik. Hani bunu biraz daha o tepkiyi azaltabilmek adına yapılmış açıklama diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani resmiyette zaten bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Bak güzel kardeşim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Her
bir tanıyabilir miyiz sizi?
Bir türlü yenemiyorum. Onun için Türkçe'ye tam düzgün konuşamıyorum. Ya, o kadar güzel konuşuyorsun aslında.
Gayet de güzel konuşuyorsunuz. Hiç merak etmeyin.
Gerçekten çok dikkat ediyorum. Belki özenle, itinayla dikkat ederim Türkçemizi güzel konuşmak için.
İyi bir tanıyabilir miyiz sizi önce? Kimsiniz?
İsmim Mehmet. Tokat evet. Erbağ'dan arıyorum.
Ne işle uğraşıyorsunuz Mehmet Bey?
Emekliyim.
Ha, güzel. Tokat Erbağ'da şu anda oluş nedeniniz ne? İstanbul'dayım demiştiniz.
Esas mekan burasıydı.
Ha, İstanbul'a ziyarete gelmiştiniz zaten.
Bursa 25, 7-8 senede İstanbul. Ondan sonra Sıla'ya döndük.
Peki ne güzel vallahi. Tabii o memlekete dönme isteği herkeste var. Yani bende bile var mesela. Öyle. Bir emekli olduktan sonra nasıl yapsak da işte memlekete dönsek planlarını şimdi biz bile
güzel
yapıyoruz.
Ben giderken 8000'de nüfusu 80 küsür olmuş nüfus.
Siz de konuştuk daha önce, ben hatırladım sizi, biliyor musunuz?
Evet.
Aynı bu sohbeti yapmıştınız. Demiştiniz ki ya gidişim böyleydi, geldiğimde 80.000 buldum demiştiniz.
Evet hatırladım. Ya o kadar güzel ki ya, ne istediğin her yiyecek, gıda, giysi o kadar muazzam diyorum bazen arkadaşlarıma, takılıyorum. Lise yıllarındaki arkadaşlarıma, ya diyorum bu cadde aynı diyorum Osman Bey'e benziyor diyorum. İnan
karşılaştırma İstanbul'la yani. Oluyor değil mi? Doğru.
İnan ya insanlar anlayamıyorum ya. İnsanlar biraz şöyle objektif düşünse yığılmaları önleyeceğiz aslında ama. Adam emekli olmuş oralarda. Yok kardeşim, gel buraya, her şey organik, doğal. Geçen pazara çıktım, organik domates arıyorum. Buldum yani Allah'a şükür.
Tokat'tan bahsediyorsunuz.
Evet.
Oralarda. Tabii mevsimsel sebzeleri artık mevsiminde tüketmemek gibi de bir durum var ya maalesef. Ben hep şunu söylüyorum zaten. Turfanda tüketelim. Yani o mevsimde hangi sebze, hangi meyve yetişiyorsa onları almak lazım. Daha çok böyle beslenmek lazım ki bizim atalarımız, dedelerimiz yıllarca böyle beslendiler zaten. Yani o dönemlerde
ya,
böyle seralarda vesaire.
Abimlere gittim bir sabah.
Evet.
Böyle tesadüf gittim. Vardım böyle domates. Bahçeden getirmişler. Ya bir yemek yedim. Allah'ım diyorum bu ne tat. Bu ne tat. Yazın güze doğru dedim. Ya bu sefer düşünemedim. Seneye inşallah 5-6 kasa alıp yiyeceğim şeye bu ham.
Ben de tam cümle şöyle devam edecek zannettim sevgili Mehmet.
Ya işte
yani 5-6 kasa alacağım. Göndereceğim İstanbul'a size falan diye devam edersiniz dedim ama.
Başım gözüm üstüne.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
İnanın.
Ya oradan
inan,
buraya gel.
Çemen de göndereceğim.
İnşallah.
Domates de göndereceğim.
Yalnız çemen çok severim, biliyor musunuz? O
kadar güzel oluyor ki.
Ben kahvaltıda özellikle çemen tüketirim. Çok eskiden beri. Bir kere onun çok bir güzel şifa olduğuna inanırım ben. Yani gerçekten insanı zinde tutar. Hastalıklara karşı da çok etkilidir. O yüzden herkese de öneririm. Hani biraz sıkıntısı şudur. Çemen yediğiniz zaman gün içerisinde onun bir kokusu vardır ama. Yani çok, özellikle mesela evde olduğum günlerde yerim mesela. Pazar günü kahvaltı yapıyorsam ve o günü evde geçiriyorsam.
Onun da mutlaka önleyici faktörler var. O önleyebilirsin aslında.
Bakalım ama yani çok severim. O yüzden siz de yerindesiniz tam böyle. Membrandasınız.
Yumurtayla yiyeceksin. Yumurtayla yiyeceksin.
Öyle mi? Haşlanmış ne? Yumurta mı?
Hayır.
Nasıl?
Sahanda.
Ha, sahanda yumurtayla beraber.
Onun içine atacaksın biraz. O kadar nefis, bir koku veriyor böyle, sanki şey alıyorsun.
Anladım anladım, güzel. Peki yani ya, omlet yapacaksın diyorsunuz.
Millet küfür edecek bize şimdi ya, bunu yok, gece yapmış
yok, altında. Kimse bir
şaka diyorum.
Yani siz de ya, heyecanı attınız, fazla samimi olmaya başladınız.
Tamam. Niye? Müzik, ben biraz müziğe düşkünüm. Her gün okuyorum, gene heyecanlanıyorum.
Peki,
yani
tamam, öyle... bir şey söyleyeceğim. Yani aman o samimiyeti dozunu ayarlayalım. Çünkü yayındayız. Ağzımızdan bir şey kaçmasın.
Ha, küfür olayı mı?
Yok yok. Yani siz şimdi küfür edecekler falan deyince devamı yok, gelmesin aman. Yok. Peki. Mehmet Bey buyurun, ne düşünüyorsunuz? Konulardan bahsettik ya başında.
Kısa keseyim o zaman. Benim esas sizi aramam nedenim bu bugünkü Aziz Yıldırım'la ilgili çıkan ne affıydı?
Yargıtay kararı. Yani. Yargıtay'dan çıkan kararı.
Yargıtay kararı. Hukuktan pek anlamam da. Dedim ki ya Allah'ım dedim, ne kadar dedim, en son dedim acıcam insan dedim bu, yani memleketi bu hale getirenlerin işte kimlerle bizi aynı kadere koyduklarını bir türlü hazmedemiyorum. O yüzden aradım ben sizi aslında.
Yani ne dediğinizi tam anlayamadım aslında, ama anlayamadım. Çok net söyler misiniz? Nedir söylemek istediğiniz?
Şimdi bu FETÖ denen bu örgüt başımıza iş açtı.
Evet, doğru.
Bunun bu şeyin olayın başlangıcı mimarı da bunlar.
Evet.
Ama işte Aziz Yıldırım burada mahzun duruma düşürüldü. İnsanların
yani sonuçta, kabul edemiyorum yani. Anladım. Şimdi sonuçta bir karar verdi mahkemeler, değil mi?
Karar ne verildi verildi, ona bakmıyorum.
Şimdi ben şöyle
Aziz Yıldırım'ın benim Türk sporunda olmaması gereken bir insan olduğunu
ya, o tarafı başka için... ama şimdi bu başka bir şey. Heh. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. İşte Türk futboluna zarar veren kişilerden biridir dersiniz. Bu düşüncenizi anlarım. Yani bu... Ama şunu yapmayın ne olur. Yani şimdi bugün Fenerbahçe'nin davasıyla ilgili işte o davayı açanlar, karar
ben
vericiler. Bu bir şey söyleyeyim. Özür dilerim, bitirebilir miyim? Bunların hepsi bugün ya Türkiye'yi terk etmiş ya cezaevinde. Yani böyle bir yapının verdiği karardan bahsediyoruz. O yüzden tabii yani canım, o yapının diğer şeylerine karşı çıkıp Aziz Yıldırım'la ilgili verdiği kararda böyle bir şey var, çünkü bakın sosyal medyada da var maalesef böyle bir zümre var diyeyim. Onlar hep ama böyle kendisi, davranıyorlar.
Onu kendisi ekti.
Tamam, yok yani ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Kimse yapmadığı bir şeyle itham edilmemeli ya da suçlanmamalı ya da cezasını yatmamalı vesaire. Başka şeyler yapmışsa onunla ilgili eleştirirsiniz, onunla ilgili cezası varsa verirsiniz, ama yapmadığı bir şey için onu tohumlarını ekti demek de bana çok doğru gelmiyor. Kaldı ki ben çok iyi hatırlıyorum, mesela hani dediniz ya kendisi bu ortamı hazırladı. Bence öyle değil. Niye? Türkiye'de hiç kimse konuşmazken ilk çıkıp ne Fenerbahçe'si, memleket elden gidiyor diyen Aziz Yıldırım'dı. Yani bunların
i̇şte
karşısında duran...
onun ağzına kalmasına üzülüyorum.
Yok canım, öyle benim... de demeyin. Ya bazı konularda kızdığınız insanların mesele memleket olunca ne kadar dik duruş gösterebileceğine inanamazsınız. Gerçekten öyle. Sizin için de, benim için de, başkası için de böyle. Öyle öyle, aynen katılıyorum size de.
Tam anlatamadım. Peki, galiba ben.
Yok anladım. Siz
mu?
Aslında diyorsunuz ki yani Aziz Yıldırım bu konuda masum. Ama diğer yaptıkları vardı. Ama burada Aziz Yıldırım böyle mağdur olunca ben buna karşıyım diyorsunuz. Mağdur edilmemeli diyorsunuz.
Aynen,
tamam.
Öyle.
Tamam. Peki.
Ama o lanetleri, öbür tarafın lanetlerini de ömrü billah lanetliyorum.
Kesinlikle. Ben, bunu anlıyorum zaten. Unutulmaz milli takım golleri dedim. Ne diyorsunuz?
Mesela Sayın Ali Koç olsaydı aynı durumda ona ben bir Beşiktaşlı şimdi olarak gözyaşı dökerdim.
Ben başka bir şey sordum size ama. Başka tamam, bir şey sordum. Dedim ki unutulmaz milli takım golleri dedim bugün. Hangi gol attınız?
Beyaz Uçar'ın Avusturya'ya attığı gol.
Peki. Nasıl bir gol? Hatırlatır mısınız bana?
Sağdan sanırım ya Rıdvan'dı ya İsmail'di. Ortaladı, dönerek vurdu. Yatarak.
Ceza yayından attığı gol değil mi? Ceza yayından vuruyor,
ceza
dönerek
biraz
koştu.
İçinde,
tamam. Evet.
Domi vole mi denir? Ne denir?
Domi vole. Yani yarım vole diyebiliriz ona biz.
Yani çok yani. Yeri de buldu, top gol olmak istedi. Şahane bir goldü.
Peki ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan futbolcu sizde kim? Laiç. Adem Laiç. Peki en iyi çıkış yapan futbolcu?
En iyi çıkış yapan oyuncu Sivasspor'u boydan boya söyle.
Peki, teşekkürler, iyi geceler. Yeniden attığımızda dinleyicilerimizi alacağız ama ben bir daha söyleyeyim. Şu Yargıtay meselesi benim için çok basit bir mesele. Dediğim gibi buradan bir karar falan da çıkmış değil ve hani esasen ya da verilen hükme karşı da bir karar yok ortada. Şu yapılabilirdi mesela, esastan bozduk. Usulsüzlükler var, onları da düzeltin denebilirdi ama sadece usulden bozuyorsa demek ki esas hakkında zaten bir fikri var. Ya yani onanmış gibi bir durum da var ortada. Tabii ki resmi bir şey yok ama hani anladığımız bu. Hukukçular da ya da yine sohbet ediyoruz, anladığımız bu. Ne oldu ama süreç uzadı, biraz daha gecikecek. Sadece onama öyle görünüyor. O yüzden benim için bu kadar basittir yani bu konuyu konuşmayı ben hani arapası olarak bile atmadım. Dediğim gibi bu kadar gündemi meşgul edecek bir şey midir bence? Değildir. Ama işte Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlı, Trabzonlusu herkes birbirine bunu işte bu haber çıktığı andan itibaren daha can acıtıcı nasıl konuşurum diye düşünüyor. Yazılar yazıyor sosyal medyada. Bu tarafı da üzücü tabii. Hattımızda dinleyicimiz var. Merhaba.
İyi geceler, iyi programlar Erdoğanlar.
Teşekkür ederim Şakir Bey. Hızlıca geçelim mi? Çünkü dün de bağlandınız. Her gün çok da yoğun atlar.
Tabii.
Hemen size soruyorum. Unutulmaz milli takım golleri. Daha önce siz de mutlaka bunu konuşmuşuzdur da.
Konuşursan ben de ona şaşırdım. Bu konuyu tekrar açtınız. Ben Oktay'ı söylüyorum Riyas Bey.
Belçika'ya attığı gol değil mi Oktay Dereloğlu'nun?
Milli maçta o.
Ya ben bir şey söyleyeyim. Ya ben de bir numaraya koyuyorum her zaman. Ya bana biri de bunu sorsa bir numaraya koyarım. Her zaman derim ki Oktay'ın attığı gol başka bir gol. Ya gol olarak baktığımızda başka anlamlar katmıyorsak eğer.
Yani Berat Bey, ben size şunu söylemek istiyorum bir de.
Çok kısa.
Eğer ki melekler konuşabilseydi zannedersen sizin ses sorunuzu kullanırdı.
Estağfurullah, olur mu öyle şey ya? O kadar da abartmayalım lütfen.
Ama
teşekkür ederim. Yani bu güzel sözünüz için ben teşekkür ederim.
Berat Bey, sizin bize sunduğunuz konular var ya, o konuların dışında kısaca bir şey söylemek istiyorum. Sizinle sadece bir iki dakika bir nostalji yapmak istiyorum.
Çok çabuk ama, evet.
Türk ve dünya kahramanları saymak istiyorum. İki tane 11 yani. Hemen hızlı hızlı sayacağım yani.
Tamam.
Defter'e yazdım zaten ölümde. Türk kahraması bir numara Samsunlu Fatih. Soyisini hatırlayamıyorum. 2 numara Galatasaraylı Sabri. 3 numara Hakan Ünsal. 4 numara Beşiktaşlı Gökhan Keskin. 5 numara Fenerbahçeli Alparslan Eratlı. 6 numara Beşiktaşlı Rıza Çalınbay. 7 numara Trabzon ve Beşiktaşlı Necdet Ergün. 8 numara Metin Tekin. 9 numara Tanju Çolak. 10 numara Hakan Tecimer, Fenerbahçeli Hakan Tecimer. 11 numara Rıdvan Dilmen. Dünya kartasını da söylemek istiyorum çabuk Berat Bey. Alo.
Dinliyoruz buyurun.
1 numara Alman Sepp Maier. 2 numara Alman Brigel. 3 numara yine bizden Hakan Ünsal. 4 numara Alman Franz Beckenbauer. 5 numara İtalyan Gentile. 6 numara Rıza Çalınbay. 7 numara İngiliz George Best. 8 numara Metin Tekin, 9 numara Hollandalı Marco Van Basten, 10 numara Brezilyalı Pele, 11 numara Alman Karl-Heinz Rummenigge.
Teşekkür ederim, iyi geceler. Dünya karmasına da yine bizim oyuncularımızı dahil etmişsiniz. Tabii bu çok iyi niyetli bir düşünce. Bu arada Fenerbahçe yani inanılır gibi değil. 59-65'ti, 61-65 oldu. Ya üst üste top kayıpları Fenerbahçe'den. 52 sayı atmıştı ilk yarıda. İkinci yarıda sadece 13 sayı atabildi şu ana kadar. Fenerbahçe takımı 1-20 var. Yani mola da almadı Obradoviç. Bilmiyorum mola hakkı mı kalmadı. Ama gerçekten Fenerbahçe bir an önce toparlanması gerekiyor. Derek Williams şimdi pota altındaydı. Dışarı çıkardı ve Nando De Colo cezayı kesti üçlük. 68-61 oldu. Neyse ki Fenerbahçe yine Nando De Colo'yla biraz önce o yaşadığı bunalımdan çıkmayı başardı. Hattımızda dinleyicimiz var. Merhaba. Efendim duyabiliyor musunuz? Merhaba.
Merhaba.
Radyonuzu kapatabilir misiniz? O gürültü nereden geliyorsa ne olur onu bir kesin öyle konuşalım. Ya bir çok ciddi bir gürültü var arkada. Ortam sesi var.
Şimdi camı kapattım. Dışarıdan geliyordu.
Evet.
Daha iyi yaptım.
Ya yine biraz geliyor ama daha iyi şimdi. Buyurun dinliyoruz. Hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar. Öncelikle hayırlı akşamlar.
Sağ olun.
İyi yayın. Ya ben biraz evvelki bir arkadaş bağlanmıştı, bir muhabbet ettiniz. Bu Aziz Yıldırım'la ilgili bir şeyde bulundu. Beşiktaşlı bir arkadaş. Ona istinaden aradım da. Ne yapmış Aziz Yıldırım? Bu tepkiyi hak edecek ne yapmış Aziz Yıldırım?
Ya aslında anladım.
Olmaktan başka ne yapmış Aziz Yıldırım?
Ya aslında bu konularda ben hep şunu söylüyorum. Herkes fikrini söylemekte özgür, hakaret etmiyorsa. O da bir fikir beyan etti. Karşılığında da siz şunu diyebilirsiniz. Yani bana göre de Aziz Yıldırım Türk futboluna çok ciddi katkılar sağlamıştır diyebilirsiniz. Yani bunda bir sakınca yok ama hani o bunu dedi, bu bunu dediğiyle gidersek biraz sonra sizin için birisi bağlar, hoş olmaz.
Ya yok, şimdi şöyle bir
rica
şey
var. Ediyorum.
Hepimiz insanız. Hatalarımız kadar sevaplarımız ya da sevaplarımız kadar veya bir şekilde bir oranda olmaması mümkün mü?
Şüphesiz.
Bütün gelmiş geçmiş en büyük devlet adamları dahil olmak üzere kim geldiyse, kim geçtiyse bugüne kadar herkesin yaptığı düzgün işler var, hatalı işler var. Elbette ki Aziz Yıldırım da sütten çıkma atmışık değil ama Aziz Yıldırım Türk futbolunda yayın hakkını $500 milyon seviyesine çekip Anadolu kulüplerini bugünkü durumuna gelmesine vesile olmuştur Aziz Yıldırım. Sadece 3 kulüpten oynuyorduk biliyorsunuz.
Ben özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Yani belli konularda size katılıyorum. Özellikle havuzun kurulması tüm takımların bu havuzdan ciddi paralar kazanmasını ön ayak olan isimdir. Kabul ediyorum. Bunun dışında yine Türk futbolunda ilk stat yenilemeyi gerçekleştirerek bence yine bir çağ atlatmıştır Türk futboluna. Sonrasında diğer takımlarda devamında takip edip gelmiştir bu noktaya. Yine Feneryum projesi Aziz Yıldırım'ın çok değerli, çok önemlidir. Neden? Çünkü Fenerbahçe ilk kez işte böyle bir organizasyonu, Feneryum organizasyonunu yaparak yine diğer kulüplere örnek teşkil etmiştir vesaire. Yani bunların hepsinde size katılıyorum. Bazı sıkıntılar yaşattığı bölümler de vardır dediğiniz gibi Türk futbolda.
Tabii.
İşte burada ne olarak ayrılıyor durum biliyor musunuz? Şimdi siz bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna katkılarını görüyorsunuz, zararlarını da görebiliyorsunuz. Ama bir Beşiktaşlı Fenerbahçe'ye kattıklarıyla ilgilenmeyip verdiği zararlarla daha fazla ilgilenmeyi tercih ediyor. Ama
Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna katkısını söylüyorum.
Anladım.
Şimdi oradan bakmıyorlar. Ben bir de şunu şey yapıyorum. Şimdi mesela bir Beşiktaşlı olarak, ben Beşiktaşlı olsam Aziz Yıldırım'dan bu şekil bahsedebilmek için Aziz Yıldırım ne yapmış olabilir? Ne yaptı Aziz Yıldırım?
Yani özür dilerim ama bu soru da yanlış işte. Nasıl diğer dinleyicimizin ben söyleyeyim size yani neler olduğunu söyleyeyim. Mesela futbolda özellikle nefret tohumlarının ekilmesine destek verdi. Yani bu gerçeği de görmek lazım. Evet Aziz Yıldırım çok uzun bir süre bu ülkede önemli işlere imza atmasının yanında takımlar arasındaki o kutuplaşmayı, taraftarlar arasındaki kutuplaşmayı besleyen başkanlardan bir tanesi oldu. Bunu görmek lazım. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe anlamında da söyleyeyim yine. Özellikle son bölümünde, son yıllarında başkanlığının artık yani Fenerbahçe'de başkanlık yapmaktan öteye kulübün sahibi gibi davranmaya başlamıştı. Ve sonucu da zaten işte dedim ya öyle davranmaya başladığınız andan itibaren buraya kadar geliyor bu işler. İşte sizin o başkanlığı bir seçimle kaybetmenize kadar gidiyor iş. Bence öyle de olmamalıydı. Neyse bakın, yani bakın, sonuçta bakın ben şunu anlayabiliyorum. Sizin bu söylediğinizde hak verdiğim yerler de var dediğim gibi. Ama dinleyicimizin haklı olduğu bakış açısı tarafları da var. O yüzden o onu söyledi, bu bunu söylediğinden çok ben sizin bakın, fikrinizi merak ediyorum. Siz diyorsunuz ki Aziz Yıldırım çok fazla katkı vermiştir bu ülkeye.
Bakın ben şahsen ben Fenerbahçeliyim.
Evet.
Hakkımı helal etmiyorum Aziz Yıldırım'a. Ama bu başka bir şey. Ben Alex'le alakalı ben hakkımı helal etmiyorum Aziz Yıldırım'a. Alex'e de Aykut Kocaman'a da hakkımı helal etmiyorum. Ama Beşiktaşlı olarak veya herhangi bir takımın taraftarı olarak Aziz Yıldırım'a bu şekilde bahsedilmesi bana ters geliyor. Çünkü
şöyle bir şey var.
Aziz Yıldırım'ın çok öncesinde bile Fenerbahçe her zaman tekti zaten. Fenerbahçe ile daha evvel iyilermiş de Aziz Yıldırım geldikten sonra mı kötü olmuşlar? Yok öyle bir şey yok. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye bir ivme kazandırdıktan sonra Sadece Fenerbahçe antipatisi üzerinden geliştirilen bir anladım. Şey var.
Şimdi ben dediğim gibi. Özür dilerim ama ya bu çok uzayacak. Siz bunu anlatacaksınız, diyeceksiniz ki Fenerbahçe tekte, ötekiler antipatiydi vesaire. Aynı antipatiyi sizin sözlerinizde de duyabiliyoruz diğer takımlara karşı. Aslında ya içinizde gelen, bunları size söyleten o antipati zaten. Ben de diyorum ki bu size de zarar verir. Karşınızda size karşı bunu söyleyene de zarar verir. Bu işten zevk alamazsınız, keyif alamazsınız. Bu futbolu izlerken keyif almak için izleyelim her şeyden önce. Her şey kazanmak değil. Her şey kazanıp ya da kazanmak için her şey mübah değil. Ya da ben karşımdakini biraz daha canını yakayım diye cümleyi biraz daha sertleştirmek ne kazandıracak ki size? Hiçbir şey. O yüzden ne olursunuz? Yani bu işi uzatmanın manası yok. Az Yıldırım Türk futbolunda bir şeyler yaptı, yaptı. İyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla hem Türk futbol kamuoyu hem de Fenerbahçe Kongresi değerlendirmesini yaptı. Ve Az Yıldırım artık Türk futbol tarihinde yerini almış bir isim. Ama bugün Aziz Yıldırım'ın tekrar konu ediliyor olmasının nedeni de yok. Onu söylüyorum zaten. Diyorum ki burada alınmış karar sadece usule dair diyorum. Onun için de çok da fazla böyle bu konuyu her seferinde programın en azından formatını kaydıracak şekilde konuşmayalım. Ne olur. Ben size başka iki soru sormak istiyorum. Cevap vermek ister misiniz lütfen?
Tabii, buyurun.
Tamam. Unutulmaz milli takım golleri dedim. Hangisi gelir aklınıza? Milli takımda atılmış güzel gollerden.
Ben gol değil de gol olmayan bir topu söyleyeyim madem unutulmaz.
Peki bakalım.
Bir üst tarında Cemil Turan'ın Romanya'ya kaleciyi geçip vurduğu bir top var. Çizgi üstünde kalmıştı, suya takılıp.
Öyle mi? Ben hatırlamıyorum mesela. Bak siz hatırlıyorsunuz.
Tabii.
Peki. Unutulmaz gol olmayanlar. Ben böyle bir başlık da açayım o zaman.
Birinin üstünde kaldı. Böyle bir şey olur mu?
Peki. Ligin ilk yarısında sizde hayal kırıklığı yaratan futbolcu?
Ligin ilk yarısında bende hayal kırıklığı yaratan futbolcu?
Çok şey beklediniz ama hiçbir şey alamadınız.
Bu Kruse ya.
Kruse, Max Kruse. Peki. Tabii, en iyi çıkış yapan oyuncu hangisi peki?
En iyi çıkış yapan oyuncu... En iyi çıkış yapan oyuncu... Mert Hakan var.
Geçen Mert Hakan sene, Yandaş, Sivas Spor.
Geçen sene, evet. Peki. Hiç oynamış bir çocuk bak bu sene. Hakikaten müthiş top oynuyor.
Peki, çok teşekkür ederim size de. İyi geceler diliyorum. Gelen mesajlar var. İsmail Bey diyor ki, iyi yayınlar Vedat Bey. İş yerinden sizi dinliyorum. Peki, bakalım. Sizi dinliyorum. Ara transfer dönemi başladı. Malum takımlarımızda bazı Almanya'da oynayan milli oyuncularımızı istiyorlar. Benim kafama takılan şu. Bu çocuklar kendi takımlarında bir yer edinmişler. Milli takıma da seçiliyorlar. Bırakın orada kalsınlar diyor. Yani zaten buraya geldiklerinde ne oldukları malum diyor. Özellikle de bir iki örnekle de bunu söylemiş. Mehmet Ekici'den bahsetmiş mesela. Mehmet Ekici, Sinan Bulat gibi isimler buraya gelip yedek kaldılar 3-5 maç sonra diyor. Bırakın bari kendi takımlarında oynamaya devam etsinler. Milli takıma da fayda sağlamaya devam etsinler diyor. Selim Altay 4-1'lik maç, Gökdeniz'in Yunanistan'a attığı gol unutamam demiş. Meyve sebze dediniz de ben de yakında arıcılığa başlayacağım ve kuru meyve ticareti yapmayı planlıyorum demiş Selim Altay. Valla üretime katkı sağlayacak herkes başımızın üstünde. Aman başlayın ne olur. En büyük sorunlarımızdan biri üretememek. Ve Derek Williams'tan bir de smaç geldi. 79-66 oldu sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe 79, Olympiakos 66. 13 sayılık farkla Fenerbahçe üstünlüğü var. Kalan süre 8 dakika. Burada 89 atar Fenerbahçe demiştik. Kaldı 10 sayı. 8 dakikada da gelir diye düşünüyorum. Oynayanlar varsa kazanan olacağız. Ümit ediyorum. Hattımızda dinleyicimiz var. Merhaba. Duyabiliyor mu bizi dinleyicimiz? Diğer hatta. Peki. Alo. Radyonuzu kapatırsanız daha sağlıklı bir konuşma yaparız. Şu an yayındasınız. Tanıyabilir miyiz sizi efendim?
Uğur ben.
Uğur.
İstanbul'dan arıyorum.
Doğru söyledim değil mi Uğur?
Evet doğrudur.
Sevgili Uğur buyurun lütfen dinliyoruz sizi.
İstanbul'dan arıyorum ben. İyi yayınlar diliyorum herkese.
Sağ olun. Ne işle uğraşıyorsunuz? Kaç yaşındasınız?
Ben 36 yaşındayım. Kabin amiriyim.
Yani kabin amiri bir uçakta mı çalışıyorsunuz yoksa şeyde
doğrudur.
Trende mi? Ha tamam peki. Çünkü daha önce bir kabin amiri tren kullanan bir dinleyicimizle konuşuyorduk. Onunla mı karıştırıyorum diye dedim.
Yok, uçakta
çalışıyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi akşamlar diliyorum herkese.
Sağ olun, buyurunuz.
Ben Beşiktaş taraftarıyım. Bu sene ligi herkes aslında İstanbul takımlarına göre değerlendiriyor, Süper Ligi.
Evet, doğru.
Ama ben İstanbul takımlarına göre değerlendirmiyorum. Bu sene bence lig çok daha zevkli geçiyor.
Yani
Sivas
tabii ki.
Spor'un katılması.
Sivas Spor yanına bunun mutlaka Yeni Malatya Spor'u koymak lazım.
Aynen öyle.
İyi futbol
öyle.
Oynayan takım olarak Trabzon Spor'u koymak lazım.
Aynen öyle. Artık üç büyükleri yani tamam biz Beşiktaş taraftarıyız. Fenerbahçe taraftarı ve Galatasaray taraftarı bu ülkede en çok taraftar olan takımlar. İnsanlar istiyor ki kendi takımlarının şampiyon olmasını. Evet biz de istiyoruz. Ama ben istiyorum ki mesela iyi takım, iyi futbol oynayanlar şampiyon olsun. Yani işin içine diğer faktörler girmesin. İyi futbol kim oynuyorsa biz 2 sene 4 sene önceki futbolumuzda zaten bu Türkiye'de futbolun ne kadar güzelleştiğini, nasıl iyi bir şekilde şampiyonu olunabileceğini gösterdik bunu zaten. Kadromuz zayıfladı. Zayıfladıktan sonra da güç kaybettik. 2 sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde hiç kimse bize şunu diyemez ki ya siz işte şu şekilde şampiyon oldunuz, bu şekilde şampiyon oldunuz diye hiç kimse bir şey söyleyemedi. Kimse bir şey konuşamadı. Şampiyonlar Ligi'nde gene iyi performans gösterdik. İyi bir kadro oluşumu oldu. İyi bir şekilde devam etti ve 2 sene üst üste şampiyonluk geldi. Daha sonra kadro zayıfladıkça şampiyonluklar başka takımlara gitti. Şimdi Sivas Spor önde. Ben istiyorum ki Sivas Spor şampiyon olsun. Gerçekten canlı gönülden istiyorum. Herkese şöyle bir şey var. Sızlı Hoca'nın ikinci yarılarda, yani ligin ikinci yarısından sonra puan kaybettiği kendi kariyerinde hep vardı. İnşallah bu sene o şekilde olmayacak. Sivas Spor'dan da zaten şöyle açıklamalar geliyor sürekli. Mert Hakan olsun, Hakan Arslan olsun, diğer Bolspor'dan gelen arkadaş olsun, onların hiçbiri takımdan ayrılmayacağını söyler. İnşallah iyi de ilk transferle ben şampiyon olacaklarına inanıyorum.
Evet, şimdi doğru zaten ya, bu söylediğiniz tespitler çok doğru. Artık kalıcı başarılar için sadece sportif anlamda başarı yetmiyor. Ekonomik başarılar da çok önemli. İşte Beşiktaş'ta o 2 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde evet sportif başarı gelirken bir yandan ekonomik anlamda da belki doğru yönetilebilseydi bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Şöyle sanıyorum, o zaman en azından Fikret Orman yönetiminin tavrı şöyleydi. Büyüyerek bu krizden çıkmak. Yani küçülerek değil de büyüyerek bu krizden çıkmak. Onu hedefledi ve daha iyi futbolcular, daha büyük oyuncular, her sene Şampiyonlar Ligi gibi bir hedef koydu kendisine. Ama işte o hedefi ilk Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğinizde maalesef şaşıyorsunuz ve çok daha ciddi sıkıntılar oluşuyor ki bugün gelinen noktada belki de işte Beşiktaş en ciddi sorun yaşayan takımlardan bir tanesi ekonomik anlamda. Kaldı ki son 5 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'den bile daha zor durumda Beşiktaş. Yani öyle düşünün ekonomik anlamda. O yüzden ekonomik başarı da çok önemli artık. Gelen kulüpleri yönetecek olan isimler bundan sonra daha fazla ekonomist bulunduracaklar yönetimlerinde. Anlatabiliyor muyum? Yani bu borcu yönetebilecek ya da işte bu büyük ekonomiyi yönetebilecek daha fazla ekonomist, ekonomiden anlayan insanları yönetimlerinde bulunduracaklar, görünen o. Diğer taraftan da şuna çok katılıyorum. İşte o makas daralmaya başlayınca, artık çok ciddi paraları harcayamayınca büyük takımlar ve Sivas Spor gibi, ne bileyim Yeni Malatya gibi, Trabzonspor gibi biraz öz kaynaklarına yönelen, biraz da doğru yabancı tercihlerini yapabilen takımlar geliyorlar bu noktaya. Bu anlamda da bence de lig çok güzel bir hale geliyor. Sorularıma cevap verir misiniz? Size de hemen sorayım iki sorumu.
Tabii ki.
Ligin ilk yarısının hayal kırıklığı yaratan futbolcusu dedim.
Lig genelinde mi yoksa tuttuğum takımda mı?
Fark etmez, o size bağlı. Yani lig tuttuğum genelinde takımda, de olabilir.
Tuttuğum takımda söyleyeyim. Yani
tartışmasız Lens. Jermaine Lens, ama bu ilk yarının değil ki yani, Jermaine Lens son iki senenin falan.
İki senedir öyle yani. Yani ben... Siz bana üç sene öncesinde de sorsanız aynı cevap vermiştim zaten tabii. Yani.
Ya siz çok mu şey bekliyordunuz mesela Lens'ten bu ilk yarıda da hayal kırıklığı yarattı sizde?
Yani şimdi Lens yani herkes üstüne koyarak oynuyor. Herkes ama. Takımda Yani Diaby'nin ilk maçıyla son maçı arasındaki farkı hani ya bir adım da olsa hani bir adım koymaz mı? Yani Lig TV'de Spiker soruyor. Diyor ki Lens diyor. İşte son bizim maçta yaptığı asiste. Bugün de zaten gene televizyonda gördüm. 10 maçta 2 asisti var. Başka golü yok. İşte yaptığı asiste bir maç kazandık yakın dönemde. Diyor ki Spiker, Lens diyor yaptığın asiste maç kazandın ve diyor bundan sonra bunu sürdürebilecek misin diyor. Şimdi o da İngilizce işte söylüyor. Spiker de bir şekilde çevirmeye çalışıyor tabii onu. Ve diyor ki hani şu anda onu yaptım ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani şöyle bir cümle bile yok yani Lens'te. Ya evet bugün yani kendimin başarısız olduğunu biliyorum diyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyor. Yani bunu yapabilirim. Evet yapacağım gibi bir cümle. Yani yapmasam da söyle bari yani isteğin olsun.
Peki. Anladım. Yani bu sorunun üzerine bu kadar yorum yapmanızı beklemiyordum açıkçası ama.
O kadar bile tamam, yok peki. Yani. Lens için sabaha kadar konuşurum.
Tamam, unutulmaz milli takım golleri.
Tabii ki İlhan Mansız'ın Senegal attı.
Teşekkürler. ...84-69 oldu... ...15 sayılık fark var Fenerbahçe lehine... ...bu arada Fenerbahçe'nin aleyhine verilen bu... ...son dakikalardaki... ...şeyler de devam ediyor yani... ...yanlış karalar da devam ediyor... ...biraz önce yine Nando De Colo çok temiz bir top aldı... ...ama hakem faul kararını verdi... ...oradan bir sayı çıkardı Olympiakos... ...ve biliyorsunuz maç bitimlerinde de... ...Euroleague geliyor... ...bunu açıklıyor... Yani ...Euroleague diyor ki... ...Fenerbahçe aleyhine hata yapılmıştır diye açıklama yapıyor... 5-28 var. 15 sayılık fark var Fenerbahçe lehine. Bakalım Fenerbahçe bunu koruyabilecek mi? Hattımızda dinleyicimiz var. Merhaba.
Merhaba. İyi akşamlar Vedat Bey.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Ben Ahmet Bilgin. Almanya'dan otobüs çöpü.
Evet Ahmet Bey. Evet hatırlıyorum sizi evet. Tabii ki. Hatta bir iki gün önce mi şeyle Murat abiyle konuşuyordunuz değil mi? Murat Özarı ile yine konuşuyordunuz, yayındaydınız.
Yok, Murat Özarı'yla nasip olmadı. Görüşemedik.
Kimle konuşuyordunuz? Siz yayındaydınız ben, o haberi iyi hatırlıyorum.
Bilgin Gökmen.
Bilgin abinin yayınında, tamam özür dilerim. Ben şimdi hatırladım.
Benim de soy ismim Bilgin olduğu için öyle bir tuhaf
bir şey. Doğru sohbeti de hatırladım evet. Bir türlü girememiştiniz konuya. O Bilgin'le Ahmet'ten bir türlü konuya giremediğiniz program, hatırladım şimdi evet. Tamam.
O Ahmet Gökberk istedi, ben Ahmet Bilgin istedim, öyle bir şeyler oldu.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Nasıl? Orası nasıl? Burada çok soğuk havalar artık. Almanya'da tabii biraz daha fazla.
Valla ben Frankfurt'ta kalıyorum. Frankfurt diyebilirim Türkiye'nin Çukurova'sı.
Ha, yani bayağı
bir. Pek nadir kar yağar. Daha mesela şimdiye kadar daha hiç kar yağmamış buraya.
Anladım.
Yani bugüne kadar.
Bayağı sıcak bir memleket o zaman orası yani.
Evet. Frankfurt dediğim gibi Türkiye'nin Çukurova'sı gibi sıcak memleket.
Anladım. Peki. Bilmiyordum mesela, bakın bir şey daha öğrenmiş oldum diyorum ya, bana hep bir şey katsın istiyorum bu programlar.
Evet.
Bir
şey daha öğrenmiş oldum. Sizin tabirinizi gerçekten takdir ediyorum. Yani bütün insanlar büyüktür ama bir çobandan bile bir şeyler öğrenilebilir.
Ya bir çoban olarak ben böyle de hani değerlendirmiyorum. Çünkü her yapılan işin çok değerli olduğuna da bakıyorum ama şunu söyleyeyim. Yani evet. Her insanın bir hikayesi var. Ya oturup dinleyin, o hikayeden bir şeyler alabiliyorsunuz.
Şimdi ben otobüs şoförüyüm ama pilotun otobüsle alakası olmaz. Benden öğreneceği bir şeyler olur.
Şüphesiz aynen öyle.
Yani ben böyle bakıyorum gerçekten. Öyledir. Bu tabiriniz çok iyi.
Ya her zaman genelde iyi şeyler söylerim ben yani. Öyle kötüsünü çok az bulursunuz.
Çok yapıcısınız zaten.
Eyvallah. Teşekkür ederim. Var mı bugünle ilgili söyleyeceğiniz bir şey?
Valla Trabzon Başkanı'nın gününü kurtarmaya çalıştığını tahmin ediyorum.
Ya bir kere Hüseyin Cimşir bizim teknik direktörümüz dedi. Yani bu konuda bir söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Yok, ondan anlaşmış. Ondan devam edebilir.
Ya peki Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Cimşir'le devam etmek kararı. Ya bu bana biraz şey geldi. Yani garip geldi diyorum ya. Bir teknik direktörle yolları ayırmaya karar veren bir yönetim var. Ünal Hoca istifa etmedi. Bunun bir ayrımını yapalım. Ünal Hoca gönderildi. Ama gönderilirken bakıyoruz ki herhangi bir düşüncesi yokmuş aslında Trabzonspor'un ikinci bir aday olarak. Buradan anladığımız bu. İşte yardımcı antrenör, teknik direktör oldu. Ya bu tarafı ilginç. Bence Trabzonspor'da yaşanabilecek en ufak bir iki... Evet.
Türkiye'nin durumu öyle bir kötü bir hal almış ki bir şey tahmin edemiyorsun. Bir şey fikir üretemiyorsunuz. Cemşir'in üst bağlantıları olabilir mesela bana göre.
Hayır, onu bilmiyorum tabii. O tarafını evet. Çok hani düşünmedim. Siyasi bir bağlantı düşünmedim bu işte ama bugün Ahmet Ağaoğlu...
99 çünkü artık Ahmet Bey de söyledi. Trabzon Belediye Başkanı da işin içine karışmış. Bizim Albayrak da işin içine karışmış.
Yani yok, hiçbirinin karışmadığını söyledi Ahmet Ağaoğlu aslında. Ya tam
yok, Ahmet... değil. Medyada dolaşan.
Medyada dolaşan her şeyi tabii çok böyle hani bir kesin bir şeye dayanmıyor ya. Genelde dedikodu üzerine yapılıyor bu yorumlar. Bugün Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları genelde hani bu işin müsebbibi benim. Ünal Hoca ile aramızdaki anlaşmazlık. İşte Ünal Hoca'nın Krasnodar maçında söylediği sözlerden sonra koptu bu ilişki. Bu son seferde ben kendisiyle görüşmedim bile falan demesinden anladığım yani diyor ki ben artık bu işin bitmesi benden dolayı oldu diyor. Ben istedim, ben yaptım diyor. O yüzden hani ben diğer tarafına bakmadım. Ha şunu da söyleyebilirsiniz rahatlıkla. İşte yani Hüseyin Cimşir'in bence başka bağlantılar nedeniyle Trabzonspor'un başına geçtiğini düşünüyorum demek de en doğal hakkınız. Peki unutulmaz milli soruya geçeyim mi? Söyleyeceğiniz son bir şey yok. Tamam. Unutulmaz milli takım golleri dedim.
Valla ben hep Galatasaraylı son dakikada frikikten attığı golü hatırladım.
Selçuk İnan'ın attığı gol değil mi?
Evet.
İzlanda'ya evet. Karşı attı ve bizi de evet, Avrupa Şampiyonası'na götüren gol.
Öyle Avrupa Şampiyonası'na gittik ama bizim rakip takımımızın beraber kalması lazım. Beraber kalıyor. Bizim 2-1 en az kazanmamız lazım. Kazanıyoruz. Son dakikada gol geliyor.
Bir şey söyleyeceğim. Zaten ben işte unutulmaz milli takım golleri dediğimde bir dinleyicimiz böyle söylemişti biliyor musunuz? Kazakistanlı oyuncunun adını şimdi hatırlamıyorum ama onun attığı gol demişti. Yani o kadar değerliydi ki bizim için dedi. Benim için unutulmazdı demişti.
O da doğru yani. O da o kadar doğru ama Türkiye'nin golü daha böyle hem son dakika olması hem frikikten aynen böyle 90'a takılması falan biraz evet. Güzel bir goldü. Peki. Benim unutmadığım bir gol daha var. 1976'da Gökmen Özdanağ'ın Fenerbahçe son dakikada attığı gol.
O başka tabii. Onu başka bir gün konuşuruz. Peki şeyi soracağım size. İlk yarıda hayal kırıklığı yaratan oyuncu kim sizde?
Valla bana göre Seri.
Seri, Jean-Michel Seri. Peki en iyi çıkış yapan oyuncu kim?
Valla en iyi çıkış yapan oyuncu ben pek takip etmiyorum böyle çıkış yapanları ama.
Yok yani sizce
Eskişehirli bu Galatasaray Fenerbahçe onların talip olduğu sporcu olabilir mesela.
Yani Sekidika'dan bahsediyorsunuz ama ben Süper Lig'de ilk yarıda sizin gözünüze çarpan en iyi çıkış yapan kimdir diye sordum.
Yok onu pek öyle seçemedim daha doğrusu.
Yani çok ilginç mesela şey diyebilirsiniz. Hiç mi aklınıza gelmiyor? Mesela Vedat Muriç, Sörloth bunlar baya artık öne çıktılar diyebilirim.
Doğrudur da Vedat Muriç bana göre geçen senenin performansına daha ulaşmamış.
Peki tamam doğrudur. Yani herkese göre değişebilir bu durum. Evet, çok teşekkür ederim.
Geçen sene göre daha iyiydi.
Anladım tamam teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi geceler size de.
Abi de Arda'nın Galatasaray'a hiç faydalı olacağını tahmin etmiyorum.
1905 liraya geliyormuş ama yani para değil. İnanıyor musunuz siz buna?
O göz boyamadır.
Değil mi?
O aynen göz boyamadır.
Peki benim gibi düşünüyormuş demek ki büyük çoğunluk. Teşekkür ederim evet, iyi geceler. İlker Kesmeci Sakarya'dan sevgiler saygılar iyi yayınlar abi. Benim için ilk yarının hayal kırıklığı Max Kruse. Okocha, Revivo, Rapaic, Ortega, Balic, Yusuf Şimşek, Alex gibi futbolcuların ardından Diego Ribas bile 10 numara olarak kabul görmedi taraftardan. Giuliano erken gitti bence demiş ve Max Kruse de hayal kırıklığıdır demiş. Selim Altay. Çoban bile derken dinleyeceğin çobanları sanki küçümsediğini hissettim ama eminim ben yanlış anladım o iyi niyeti. Kesin iyi niyetti hatta ben de hemen bir düzeltme yaptım ama çok iyi niyetli söylüyor. Orada bir küçümseme yok emin olabilirsiniz. Ligin ilk yarısı Mert Hakan ve Emre Kılınç çok beğendim ama Efecan Karaca ben de hayal kırıklığı yarattı demiş Selim Altay. Teşekkür ederiz sevgili Selim Altay'a da. Fenerbahçe 90, Olympiakos 77. 3 dakika kaldı. Fenerbahçe'nin 13 sayılık üstünlüğü var. Ve bahsettiğim o 89'u da Fenerbahçe aşmış oldu. Yani 89 sayıyı bulur demiştim ve o artık 90 oldu. Daha fazlasını da atacak Fenerbahçe. Belki 100'ü de görecek bu maçta. Öyle görünüyor şu anda yani. Bakalım Fenerbahçe yalnız bir hücumu o kadar mı kötü kullanılır bir hücum yani. Şu hücumda gerçekten yazık etti. 2.53 var. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasını bekliyoruz artık. Bence kazanır da. İyi bir oyun oynuyor Fenerbahçe bu gece. Son dinleyicimizi alalım veda etmeden önce. Merhaba.
İyi akşamlar hocam.
İyi geceler. Kiminle görüşüyoruz?
İzmir'den Ahmet.
Sevgili Ahmet hoş geldiniz. Adaşınız abi vardı az önce yayında. Şimdi hemen ardından da sizinle konuşuyoruz.
Ben 3 sene evvel arıyorum sizi. İlk defa düşürdüm.
3 yıldır arıyorsunuz.
Aynen.
Gerçekten yani nerede aradınız bizi bu kadar çok merak ediyorum ben. Ya telefonda abi aradıysanız düşürürdünüz bu kadar sürede de.
Yok maalesef düşmedi.
Peki o zaman bu 3 yılın şerefine size sorularımı hemen sorayım mı? Son dinleyici olarak size aldım.
Sen bana soru sorma.
Ne yapayım?
Şey soru sorarsan en son milli takımın golü olarak Tugay'ın golü diyorum ben.
Tamam ama sorma dediniz ben de sormuyorum siz de söylemeyin lütfen.
Tamam ben Tugay diyorum ben.
Yok ama söylediniz söylemeyin kabul etmiyorum.
Evet tamam eyvallah.
Sorma dediniz sormuyorum çünkü.
Tamam eyvallah.
Peki.
Sizden sadece bir isteğim var.
Buyurunuz dinliyorum sizi.
Şu maçların bir daha tekrarlayabilirsiniz canlı maçların.
Zaten bir tane maç var o da Fenerbahçe Olympiakos maçı.
Liverpool maçları vardı ya.
Ya onlar çok önce oynanıp tamamlandı herhalde değil mi? Yoksa var mı şu yok, anda canlı değil oynanan başka maç bakayım?
Var.
Ha, İngiltere'de başlayan bir maç var diyorsunuz öyle mi?
Aynen aynen aynen.
Ama canlıda var mı o? Ben yok diye biliyorum. Bir dakika hemen bakayım. Yani Liverpool bugün evet oynuyor biliyorum ama canlı iddiada yer almadığını düşünüyorum ben o maçın. Yanlış mı biliyorum ya ben? Bakalım. Evet yani canlı iddiada yok Liverpool Sheffield United maçı. İlk yarıyı evet, Liverpool abi, 1-0 abi, önde kapattı.
Maç sonucu demek istiyorum.
Tamam, ilk yarıyı Liverpool 1-0 önde kapattı.
Bir de önceki maç vardı. Onu
bütün bir günü mü mesela söylememi istersiniz? Sayayım mı hemen? Hemen sayayım. Peki. Swansea 1, Charlton 0, Derby County 1, Burnley 0. Bunlar da hala devam eden maçlar. Tamam.
Derby County, Liverpool maçı.
Derby County 1, 0 önde. Swansea 1, 0 önde. Liverpool 1, 0 önde.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Hoşça kalın. Baskonya 47, Barcelona 31. Diğer canlı bahis yapılabilecek maç da bu. Yani Baskonya-Barcelona maçında da beklenmeyen bir skor var ortada. Onu da söyleyelim. Yani burada belki bir tercih yapılabilir mi? Şu dakikadan itibaren bir Barcelona tercihi alınabilir mi? Bilemiyorum ama şöyle bir bakayım istedim ben de orada. Ben Barcelona'nın galibiyetini bekliyordum burada ama bakalım göreceğiz sonucu. Fenerbahçe'miz 90, Olympiakos 80. Geriye kalan süre 1 dakika 40 saniye. Hadi Fenerbahçe'm iki hücum yapıp başarılı olursak bu iş biter. Yani şu hücumu bir kere iyi savunmak lazım önce ama yok. Rahat bir hücum yaptılar. Koridoru buldu ve basketi kazandı Olympiakos takımı. Şimdi Fenerbahçe hücumu gerçekleşiyor. Bakalım bu maçı bitirelim de öyle veda edelim en azından. Nando De Colo'ya iki kişilik bir sıkıştırma var. Oradan çıkmayı başardı Nando De Colo. Hemen ardından faul geldi. Bakalım hakemlerden spontlendik dışı bir faul gelecek mi? Çünkü De Colo bekledi o faulü. Spontlendik dışı faulü. Çünkü geçmişti. Arkadan tuttular onu. Şimdi hakemler bakacaklar muhtemelen pozisyona. Bakalım. Evet yani yok. Bence öyle spontlendik dışı bir faul yok. Ama bir faul var ayağını çıkarmış. Atış da yok. Kenardan başlıyorum bizim Fenerbahçe'miz. 1-20 var sevgili dinleyiciler. 90-82. Hadi bakalım bu hücumdan eğer başarıyla dönerse Fenerbahçe. Ki De Colo basketi bulmayı başardı. Bugün gerçekten efsane oynuyor yine De Colo. 92-82 oldu. Uzun mesafeli bir atış. 3 sayılık atıştan isabet bulamadılar. Topu alan orada bakalım Fenerbahçe'de oyuncular oldu. Hakem bakalım ne karar verecek. Faul mü verecek yoksa hava atışıyla mı başlayacak onu da göreceğiz. Malatya Spor'da kritik bir toplantı olduğuna dair bir son dakika bilgisi de var. Yönetim Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında karar verecek deniyor. Ki yani Sergen Yalçın'ın ilk yarı performansı başarılı. Kim ne derse desin. Yani bilmiyorum niye böyle bir toplantı yapılıyor ya da işte bu noktaya gelindi mi bilmiyorum. Peki Fenerbahçe yine bir hücum geliştiriyordu ki top kaybı oldu ve maalesef bir smaç yedik. 92-84 oldu 49 saniye var. Ya Fenerbahçe'nin artık bu maçı kaybetmesi için çok ciddi hatalar yapması lazım bence. Bakalım o hataları yapacak mı Fenerbahçe takımı? 92-84, 8 sayı var ve 48 saniye kaldı artık. Ya topu tutması yeter Fenerbahçe'nin. Nando De Colo ya bir faul yapıldı. Şimdi iki atış gerçekleştirecek De Colo. Ve 94-84 yaparsa eğer artık 48 saniyede 10 sayılık fark olacak. Evet, De Colo bu iki atışı gerçekleştirirse bence çok da uzamaz bu maç. Yani Olympiakos da artık faul yapmaya gitmez diye düşünüyorum. Bakalım, De Colo ilk atışı da başarılı. 9 sayıya çıktı fark. 93-84 oldu. Şimdi ikinci atışı yine Nando De Colo Fenerbahçe adına gerçekleştirecek. Ve 94-84 olursa da dediğim gibi bence Olympiakos artık faul yapma yoluna gitmeyecektir. Ve böylelikle de Fenerbahçe bu maçtan 10 sayılık farkla üstün ayrılacaktır diye düşünüyorum. Ve evet, 94-84 oldu. Şimdi Olympiakos başlayacak tekrar. Son 48 saniye sevgili dinleyiciler. Bu 48 saniyede bakalım nasıl değerlendirecekler hücumu. Özellikle de bu hücumdan boşlanırlarsa zaten ben faul yapacaklarını düşünmüyorum da. Bir üçlük gelecek. Bakalım, evet, başarılı oldular. 94-87 oldu. Fark 7'ye düştü. Kalan süre 40 saniye sevgili dinleyiciler. 94-87, fark 7'ye düştü. Kalan süre 40 saniye ve Fenerbahçe'nin hücumu olacak. Eğer Fenerbahçe takımı bu hücumdan da başarılı bir şekilde dönerse... yine dediğim gibi çok az bir zaman kalacak. Üst üste fauller yapacak mı bakalım Olympiakos? Devam edecek mi o faulleri, onu göreceğiz şimdi. 40 saniyelik bir süre var. Aslında bu üçlüyü yememiş olsaydık bence bu maç bitmişti ama maalesef üçlüyü yedik. Engelleyemedik yani. Orada elini kaldırmadı hiçbir oyuncumuz. Ve artık son 40 saniyeyi de bakalım nasıl tamamlayacağız. Fenerbahçe pota altından oyuna başlayacak. Maçın hakemi başlama işaretini verdi mi? Evet, şimdi verdi. Ve Fenerbahçe hücumu gerçekleşecek. Orada bir baskı var Fenerbahçeli oyuncuları ama Sulukas topu aldı. İkili bir baskı geldi Sulukas'a. O da rakibe çarptırıp topu dışarı yollamayı başardı. Tabii tecrübe işte buralarda devreye giriyor. 4 saniyeyi de yemiş oldu. Böylelikle Sulukas sevgili dinleyiciler. Şimdi yine Fenerbahçe kenardan başlayacak, bir mola geldi. Bu iş biraz uzayacak gibi. Serdar Bey diyor ki en iyi çıkış yapan bence Ömer Faruk Beyaz. Yarışmada birinci oldu biliyorsun. Hayal kırıklığı bence Fatih Terim demiş Serdar Bey de. Bu arada evet, bunu da söylemek lazım. Hani ben hep söylüyorum ya programda, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelen isimler var. Bu programda yer edinen isimler var. Onlardan biridir Ömer Faruk Beyaz. Sizlerle bundan 1-1,5 yıl önce tanıştırmıştım. Yani daha doğrusu ben size söylemiştim, sizler de farkında olun bu durumun demiştim. Ömer Faruk Beyaz'dan bahsetmiştim. O günden beri birçoğunuzun da takip ettiğini biliyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ömer Faruk Beyaz'ın bir yarışmaya dahil olduğunu ben de gördüm ve onu da sizlerle paylaşmıştım sevgili dinleyiciler. Ve Ömer Faruk Beyaz o yarışmadan birinci olarak çıktı. Gerçekten de Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun yüz akı olacak isimlerden birisi bu çocuk. Bunu söylemem lazım. Ömer Faruk Beyaz şu anda U19 takımında Fenerbahçe'nin oynuyor ve Avrupa'da düzenlenen bir yarışmada işte gelecek vadeden oyuncular da bir numara oldu. Ömer Faruk Beyaz'ı tebrik etmek lazım. Altyapıyı tebrik etmek lazım. Altyapı hocalarını tebrik etmek lazım. Bu anlamda umarım daha da artarak devam edecektir performansı bu oyuncunun. Evet, tekrar dönelim. Fenerbahçe Olympiakos mücadelesinde artık son bölüme girdik. 36 saniye var. Fenerbahçe topu kullanacak. Kenardan başlayacak Fenerbahçe. Hemen faul yapacaklardır diye tahmin ediyorum yine. Doğru isimle topu vermek lazım tabii o faul yapılırken. Şimdi faul geldi mi? Yok. Topu oyuna sokmakta geciktik sevgili dinleyiciler. Ve öyle olunca da Gigi Datome topu aldı ama hakem de topu Olympiakos takımına verdi. 36 saniye kala şimdi Olympiakos başlayacak oyuna. İyi savunma yapalım bari, yani buradan bir basket yemeyelim. Yine üçlük deneyeceklerdir, kaptırdılar topu, iyi oldu. Güzel bir savunma yaptık ve topu kapmayı başardık ve şimdi faul geldi. 27 saniye kala iki atış yapacak Sulukas ama yani Obradovic hiç memnun değil. Neden biliyor musunuz? Biraz önceki pozisyonda kaldı aklı. O topu nasıl kenardan oyuna sokamazsınız dedi. Fenerbahçe 87 sayı yedi. 94 attığı için kazanıyor. Yani yine savunma anlamında Fenerbahçe çok kötü bir performans sergiliyor ama hücumda bugün çok çok iyi. Dış atışlarda da yine içeride Derek Williams'a da çok başarılı oldu. Sulukas'ın ilk atışı başarılı. 95-87 oldu. Şimdi 96-87 olursa 9 sayılık fark olacak. Ve sanıyorum artık bu iş bitti diyebiliriz. Yani bunu gerçi 3. kez söylüyorum ama hep dönüşlerde sayıyoruz. Yemesek bitmiş olacak. Şimdi 96-87 oldu. 9 sayılık farkla Fenerbahçe önde. 3 tane üçlükle ancak beraberliği sağlıyorlar. Geldiler, ilkini deneyecekler mi bakalım. Denediler ve basket olmadı. Alalım şu reboundu. Aldık Derek Williams'a ve artık onlar da bıraktılar. Fenerbahçe bakalım bu hücumu gerçekleştirecek mi yoksa zamanı mı eritecek? 96-87'lik skor var. Hayır. Fenerbahçe hücumu gerçekleştirmiyor sevgili dinleyiciler. Bekliyor. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye ve Fenerbahçe maçı kazanan taraf oldu sevgili dinleyiciler. 9 sayılık farkla Fenerbahçe Olympiakos'u yenmeyi başardı. Biz de böylelikle programın sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla veda edeceğim sizlere. Ya bu şarkıyı birçok kişiden dinlemişsinizdir belki ama bu yorumu da dinlemenizi isterim. Çok güzel bir düet var Cenk Eren'le Işıl Yücesoy düeti.
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem içi görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek.
Çok güzel bir yorum değil mi? Umarım siz de beğeniyorsunuzdur.
Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem. için hasretini silmem gerek.
Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli. Öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünmüşümdür hep.
Çıkarttım anıları.
Ve bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır ama asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir bahse gireriz programı bıraktım. Benim için çok keyifli bir iki saatti. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bu gece de bana destek veren, yayınıma katılan, telefonlarıyla mesajlarıyla destek veren herkese çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürü her zaman olduğu gibi Sessiz Çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece telefonda konuşamadık ya da mesajınızı görmedim ama orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Cumartesi saat 17'de canlı takip programıyla yine tuttur.com sponsorluğunda karşınızda olacağım. Ben Vedat Parlak, görüşünceye dek hoşça kalın.
Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedeme. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek. Bahse gireriz, tuttur.com.
Tuttur.com sunar. Bahse gireriz. Tuttur.com'un sunduğu Bahse gireriz sona erdi.
Bahse gireriz. Tuttur.com.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.